Kitap adı Sosyal Hizmet Kuruluşları. Ünite 4 Özürlü ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmet Kuruluşları. Yazar Yardımcı Doçent Doktor Gülsüm Çamur Duyan Doktor. Bilge Önal Göbek Editörler Profesör Doktor İlhan Tomanbay Profesör Doktor Nuray Gökçe Karaca. Amaçlarımız: bu üniteyi tamamladıktan sonra özürlülük alanıyla ilgili temel kavramları açıklayabilecek, özürlülük nedenleri ve çeşitlerinin neler olduğunu tanımlayabilecek, özürlülere verilen hizmetleri ve kuruluşları belirleyebilecek, ülkemizde özürlülerin genel durumlarını betimleyebilecek, yaşlılık alanına ilişkin kavramları ayırt edebilecek, yaşlılık dönemi özellikleri ve sorunlarını özetleyebilecek, yaşlılara yönelik hizmetlerde öncelikleri saptayabilecek, dünyada ve Türkiye'de yaşlılara yönelik var olan hizmet modellerini tanımlayabilecek ve kurum kuruluş bilgilerine ulaşabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar: özürlülük, engellilik, bakım ve rehabilitasyon, özürlülük türleri ve nedenleri, özürlüler hizmet modelleri ve kuruluşları, özürlüler hizmet modelleri ve kuruluşları, yaşlılık, yaşlanma, gerontoloji, geriatri, yaşlı hizmet modelleri ve kuruluşlar içindekiler, giriş, özürlülerle ilgili hizmet modelleri ve kuruluşlar, yaşlılarla ilgili hizmet modelleri ve kuruluşlar, konu anlatımı başlıyor. Giriş: özürlülük toplumsal yaşamda gerek doğuştan ve gerekse sonradan gelişen nedenlerden dolayı var olmuştur. Çeşitli dönemlerde farklı yaklaşımlar ve bakış açıları ile ele alınan özürlülük olgusu, günümüz dünyasında artık bir dezavantaj olarak ele alınmaktadır. Toplumsal yaşama katılım araçları, eğitim, İstihdam olanakları sınırlı olan ve özel konumlarından dolayı özel eğitime, uygulama ve hizmetlere gereksinim duyan özürlü bireylerin toplumda daha görünür olması tarihsel süreç içerisinde tartışıla gelen bir konu olmuştur. Engellilerin toplumsal yaşamla bütünleşmeleri, engelli gereksinimlerinden çok insan gereksinimleri bütününden ele alınması gerekli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşlı nüfusun artması, dünyada Birleşmiş Milletler, BM'in İngilizce kısaltması UN, Dünya Sağlık Örgütü, SÖ'nün İngilizce kısaltması WHO, Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği, USHUB'un İngilizce kısaltması FSW, Ulusal Geriatri ve Gerontoloji Birlik Dernek ve benzeri kurum ve kuruluşların, siyasilerin, akademik çevrelerin ve pek tabii bilim insanlarının yaşlılık alanına giderek artan bir ilgi göstermesine yol açmıştır. Ayrıca artan yaşlı nüfus, devletlerin kendi ülkelerindeki yaşlı nüfusa ilişkin ulusal politika ve plan geliştirmelerini, geliştirilen plan ve politikalar doğrultusunda hizmet üretmeleri sürecini de hızlandıran bir olgudur. Dünyada bu doğrultuda gerçekleşen en stratejik gelişme 1982 yılında Viyana'da gerçekleştirilen Yaşlılık Asamblesi'dir. Diğer bir önemli gelişme Dünya Sağlık Örgütü'nün 1999 yılını Uluslararası Yaşlılar Yılı ilan etmesidir. 2002'de Madrid'de gerçekleştirilen Yaşlılık Kurultayı Yaşlanma 2002 Uluslararası Eylem Planı önemli bir diğer mihenk taşı olup ülkemizde de bu ve benzeri çalışmaların gerçekleştirilmesinde etken olmuştur. Kitap yazar John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar isimli kitabını okuyabilirsiniz. İlginizi çekeceğinize eminiz. Bu bölümde önce özürlülük alanının kavramsal temelleri, özürlülüğün nedenleri ve türleri, sayılarla özürlülük, özürlülüğe verilen hizmetler ve modern yaklaşım olan toplum temelli rehabilitasyon konuları ele alınmaktadır. Özürlülük alanının ardından yaşlılık alanına ilişkin önce temel kavramlar üzerinde durulmuş, ardından istatistiksel verilere dayalı bir değerlendirme yapılmıştır. Bu temel bilgiler üzerine dünyada ve Türkiye'de yaşlılara verilen hizmetlerin dayandığı çeşitli hizmet modelleri anlatılmış. Bu hizmet modellerine ilişkin Türkiye geneline ait genel bir kuruluş bilgisi verilmiştir. Özürlülerle ilgili hizmet modelleri ve kuruluşlar kavramsal ele alış özürlülük alanı ile ilgili alan yazında, literatürde oldukça farklı kavramlar kullanılmaktadır. Şimdi bu kavramları sırasıyla ele alalım. Sizden beklenen bu kavramları olduğu gibi ezberlemek değil, tekrar tekrar okuyarak anlamaya çalışmaktır. Özürlülük, disability, özürlülük, bedensel, akli ve ruhsal yapıdaki bozulmalar sonucu doğal yaşama yetilerinin kısıtlanması ya da bu yetilerden tamamen yoksun kalınması durumudur. Özürlü 5378 sayılı Özürlüler Kanunu'na göre özürlü, doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine gereksinim duyan kişi olarak tanımlanmaktadır. MD 3A bozukluk, impairment, anatomik, bedensel, fizyolojik, vücudumuzdaki doku ve organlarla ilgili olarak ve mental, ussal, zihinsel, kayıp ya da anormalliktir. Organ düzeyindedir. Bozukluk olan bir kişide işlevsel kısıtlık varsa o zaman sakatlıktan söz edilir. Arpacıoğlu 1998 engellilik, handicap, engellilik, bozukluk ve özürlülükten kaynaklanan sosyal dezavantajdır. WHO 1980 yetersizlik. Psikolojik, ruhsal, fizyolojik veya anatomik yapının işleyiş kaybı ya da normalden sapması durumudur. Bedensel, dokusal ya da ruhsal yetilerimizin yeterli olarak işlememesi durumudur. Özel gereksinimli birey. Özel gereksinimli birey, çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarına göre beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi ifade eder. Bu genel tanım tüm özel gereksinimli bireyleri kapsamaktadır. Özel gereksinimli bireyler, özür, tür ve dereceleri bakımından birbirlerine göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle genel bir tanım yapmak doğru olmamaktadır. Cao Kaytar, 2008, Rehabilitasyon. Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan özrü ortadan kaldırmak veya özürlülüğün etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmek, özürlüye yeniden fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, mesleki ve ekonomik yararlılık alanlarında başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandırarak evinde, işinde ve sosyal yaşamında kendine ve topluma yeterli olabilmesi ve özürlülüğün toplum ile bütünleşmesi, ayrımcılığa karşı tüm tedbirlerin alınması amacıyla verilen koruyucu, tıbbi, mesleki, eğitsel, rekreasyonel, yeniden yaratıcı ve psikososyal hizmetler bütününü Özürlüler Kanunu 5378 MD 3H Özel Eğitim. Fiziksel, zihinsel, iletişimsel, sosyal ve duygusal gelişimlerindeki özellikler nedeniyle normal gelişimden farklılık gösteren ve normal eğitim öğretimden yararlanmayan, kısmen yararlanan veya yararlandığı halde destek programları ile eğitimleri devam ettirilebilen bireyler için, özel yetiştirilmiş elemanlar tarafından ekip anlayışla sunulan özel yöntem ve araçlarla gerekirse özel mekanlarda her özel gereksinimli grup için farklı olarak geliştirilmiş özel programlarla verilen eğitimdir. Baykoç, 2011, Kaynaştırma. Engelli çocukların normal yaşıtları ile daha yapıcı ve kazançlı ilişkiler kurmasını kolaylaştıran uygulamalardır. Engelli ve normal gelişim gösteren çocukların uygun eğitim programları ve düzenlemeleri içinde birleştirilmesidir. Bir arada eğitilmeleridir. Metin, 2011. Sıra sizde bir özürlüler sosyal yaşam içinde bulundukları durumlarından dolayı engelli durumuna nasıl gelir? Sıra sizde bir yanıt özürlülük. Bozulma sonucu yetilerin kısıtlanması veya yetilerden tamamen yoksun kalınmasıdır. Engellilik. Bozukluk ve özürlülükten kaynaklanan sosyal dezavantajdır. Tanımlardan hareket edersek özürlülük sosyal yaşama katılım, eğitim, istihdam, yaşamda daha görünür olma vesaire açısından engel yaratır ve bireyler bu nedenlerden dolayı rehabilitasyon ve özel eğitim gibi hizmetlere gereksinim duyarlar. Dikkat! Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayını olan Özveri dergilerine bakabilirsiniz. Özürlülük alanıyla ilgili yapılmış araştırma, istatistik bilgi ve hizmet modellerini bulabilirsiniz. İlgili web sitesi özida.gov.tr/yayınlar-engelli-hakların-gelişimi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 20 Aralık 1933'te yapmış olduğu toplantıda engelliler için fırsat eşitliği konusunda standart kurallar belirlemiştir. Bu kurallar: eşit katılım için ön koşullar, eşit katılım için hedef alanlar, yürütme önlemleri ve izleme mekanizması ana başlıkları altında toparlanabilir. Birleşmiş Milletler'in 10 Aralık 1948'de yayınladığı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 25. maddesine göre özürlülerin sağlık, eğitim, sosyal güvenliklerinin sağlanması güvence altına alınmıştır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi'ne ek olarak 9 Aralık 1975'te Engelli Kişilerin Hakları Bildirgesi yayınlanmıştır. 13 maddeden oluşan bu bildirgede, engelli kişilerin toplumda almaları gereken yerlerini alarak yaşamaları, topluma üretken bireyler olarak katılmaları gibi ilkeleri ve toplumun engellilere karşı yükümlülüklerini düzenlemiştir. Birleşmiş Milletler'in çalışmalarıyla 1981 yılı tam katılım ve eşitlik teması ile Uluslararası Özürlüler Yılı olarak kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü, UÇK ve Dünya Sağlık Örgütü, engellilik ve engellilerin sağlık sorunlarını kendi ilgi alanları açısından ele almaktadır. Engellilerin genel nüfus içindeki oranlarına dair araştırmalar yapmaktadır. UÇK ise engellilerin mesleki rehabilitasyonu ve istihdamına dair 159 sayılı sözleşmeyi 1987'de kabul etmiştir. Türkiye bu sözleşmeyi 1989 yılında 4407 sayılı yasa ile iç hukuk belgesi haline getirmiştir. 1983-1992 yılları kapsamında 10 yıllık özürlüler programı oluşturulmuştur ve bu 10 yıl Dünya Sakatlar 10 yılı olarak kabul edildi. Bu dönemde her ülke özürlüler için eylem planı hazırlamıştır. Birleşmiş Milletler bu kılavuzda engellilere yönelik program hazırlamış, onların sorunları ele alınmış ve çözüm yolları önerilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 20 Aralık 1993 tarihinde özürlü bireylerin kişisel gelişimlerini güçlendirmeye yönelik olarak özürlüler için fırsat eşitliği bağlamında standart kuralları belirlemiştir. Bu kurallarda engellilerin eşit katılımı, hedef alanları, yürütme önlemleri ve izlenme mekanizmalarına ilişkin kurallar 4 bölüm halinde belirlenmiştir. AK 100, 2000, standart kurallar 22 maddeden oluşmaktadır. Dikkat: www.sosyalhaklar.net/2010/bildiri/2010sosyalhaklar.pdf internet adresinden sosyal haklar ve özürlüler. Özürlülük modelleri bağlamında tarihsel bir değerlendirme. Necla Okur, Fatma Erbil Erdoğan makalesini okuyabilirsiniz. Özürlülük nedenleri: doğuştan özürlülük ve kalıtımsal genetik hastalıklar, annenin sahip olduğu süreyen kronik hastalıklar, gebelikte geçirilen bulaşıcı enfeksiyon hastalıkları, annenin yaşı, annenin hamilelik döneminde karşılaştığı sorunlar, doktor kontrolünde kullanılmayan ilaçlar, tehlikeli kimyasal maddeler sonucu annenin zehirlenmesi, röntgen ışınlarına maruz kalma, annenin kötü ve yetersiz beslenmesi ve stres, doğum sırasında karşılaşılan sorunlar. Uzun süren doğum süreci sonucu bebeğin oksijensiz kalması, doğum sırasındaki yanlış uygulamalar, erken veya geç doğum, doğum sonrasında karşılaşılan sorunlar, bebekte yüksek ateş ve havale görülmesi, kafa travmaları, kazalar, uzun süren sarılık, zehirlenmeler, bebeğin aşırı derecede antibiyotik veya diğer ilaçları alması, doğum sonrası dönemde özürlülük nedenleri, yeni doğan döneminde rastlanılan metabolik sorunlar, psikososyal örselenmeler, iş kazaları ve meslek hastalıkları, ev kazaları, trafik kazaları, çevresel etmenler, yaşlılık, doğal afetler. Sıra sizde iki özürlülüğün oluşumunda ne tür etmenler rol oynamaktadır? Sırasıyla ele alınız. Sıra sizde iki yanıt. Doğum öncesi nedenler. Kalıtımsal, genetik nedenler. Annenin hastalıkları, alışkanlıkları vesaire. Doğum sırasında oluşan nedenler. Zor doğum, doğum uygulamalarındaki yanlışlıklar vesaire. Doğum sonrası nedenler. Kazalar, doğal afetler, savaşlar, hastalıklar, salgınlar vesaire. Özür türleri özürlülere verilecek olan hizmet ve uygulamalarında şekillenmesinde oldukça önemlidir. Çünkü her özür türü farklı hizmet modeli ile ele alınmakta ve özürlü bireylerin gereksinimleri her uygulama modeli ve kuruluşunda buna göre yapılandırılmaktadır. Engellinin kim, engelliliği de ne olduğu açık bir biçimde ortaya konmayınca, engellilere yönelik geliştirilecek politikaların, yasaların ve hizmetlerin kapsamı da belirsizleşmektedir. Bu belirsizlikte uygulamada pek çok sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Adlandırmadaki karmaşa ve tanım güçlüğü engellinin kendisini anlatmasını ve diğerlerinin de onları kolayca anlamasını zorlaştırmaktadır. Karataş, 2002. Bu nedenle bu bölümde özür türleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde gerçekleştirmiş olduğu Türkiye Özürlüler Araştırması 2002'na göre ele alınmıştır. Bunlar: ortopedik özürlü, kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve işlev kaybı olan kişidir. El, kol, ayak, bacak, parmak ve omurgalarında kısalık, eksiklik, fazlalık, yokluk, hareket kısıtlığı, şekil bozukluğu, kas güçsüzlüğü, kemik hastalığı olanlar, felçliler, serebral palsi, spastikler ve spina bifida gibi rahatsızlıkları olanlar bu gruba girmektedir. Görme özürlü, tek veya iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı veya bozukluğu olan kişidir. Görme kaybı ile birlikte göz protezi kullananlar, renk körlüğü, gece körlüğü, tavuk karası olanları bu gruba girer. İşitme özürlü, tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan kişidir. İşitme cihazı kullananlar da bu gruba girmektedir. Dil ve konuşma özürlü, herhangi bir nedenle konuşamayan veya konuşmanın hızında, akıcılığında, ifadesinde bozukluk olan ve ses bozukluğu olan kişidir. İşittiği halde konuşamayan, gırtlağı alınanlar, konuşmak için alet kullananlar, kekemeler, afazi, dil dudak damak çene yapısında bozukluk olanlar bu gruba girmektedir. Kitap Onat, Ümit, 2002, Sosyal Politikalar Açısından Yaşlılık, Yeşim Gökçe Kutsal, Et, Geri Atri 2002, Ankara, Gevam, kaynaklı kitabı okuyabilirsiniz. Zihinsel özürlü, çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişidir. Zeka geriliği olanlar, mental retardasyon, Down sendromu, fenilketonuri, zeka geriliğine yol açmışsa, gibi hastalıklar bu gruba girer. Süren hastalık, kişinin çalışma kapasitesi ve işlevlerinin engellenmesine neden olan, sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıklardır. Kan hastalıkları, kalp damar hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, idrar yolları ve üreme organı hastalıkları, cilt ve deri hastalıkları, kanserler, endokrin ve metabolik hastalıklar, ruhsal davranış bozuklukları, sinir sistemi hastalıkları, AIDS ve benzeri. Süren hastalıklar özür türü içerisinde bir alt başlık olarak yer almaktadır. Süren hastalık, toplam özürlülük oranı içerisinde yer almakta, ancak nitelikleri incelenirken, diğer özür türlerinden ayrı olarak değerlendirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2005 yılında 35 milyon kişi süren hastalıklardan ölmüştür ve süren hastalık olgularının %80'i gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Dikkat Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesine özür türleri için bakınız. İstatistiklerle özürlülük Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre özel eğitim gerektiren bireylerin yaygınlık durumları. Görme engelliler %0,2. İşitme engelliler %0,6, fiziksel engelliler %1,2, güç öğrenenler zihinsel engelliler %2,3, dil konuşma güçlükleri olanlar %3,5, süren hastalığa sahip olanlar %1,0, uyum sorunu olanlar %1,0'dır. Özürlüler konusundaki bilgi ve veri eksikliğini gidermek amacıyla Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı İşbirliği ile 2002 Türkiye Özürlüler Araştırması 2002 yılı Aralık ayında gerçekleştirilmiştir. Türkiye Özürlüler Araştırması 2002 araştırma sonuçlarına göre, özürlü olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12,29'dur. Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlülerin oranı %2,58 iken yaklaşık 1,8 milyon süren hastalık hastalığı olanların oranı ise %9.70'tir. Yaklaşık 6.6 milyon. Özürlü olma oranları yaş grubu bazında incelendiğinde her iki grupta da ileri yaşlarda artmaktadır. Ancak bu artış süren hastalığı olanlarda diğer özür grubundakilere göre daha fazladır. 0-9 yaş grubunda ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlü olanların oranı %1.54 iken 0-9 yaş grubunda süren hastalığa sahip olanların oranı %2.60'tır. Bu oran ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlü olanlarda 50-59 yaş grubunda ve süren hastalığı olanlarda 20-29 yaş grubunda yaklaşık 2 katına çıkmaktadır. Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre özür nedenleri arasında doğuştan özürlülük yaklaşık %34'tür. Ülkemizde özgü koşullarda akraba evliliği yaygınlığı gibi düşünüldüğünde doğum öncesi nedenlere bağlı özürlülüğün önemli bir sorun olarak karşımızda durduğunu kabul etmek zorundayız. Bu durumun genel dünya ortalamalarına bakarak ülkemizde daha büyük bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Özrün ortaya çıkış zamanı doğuştan ve sonradan olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir. Özrün ortaya çıkış zamanı, özrün türüne göre incelendiğinde, ortopedik %73.30, görme %76.32 ve işitme özürlülerde %67.10. Sonradan özürlü olanların oranı daha yüksektir. Ancak dil ve konuşma özürlü ile zihinsel özürlülerde doğuştan veya sonradan özürlü olma oranları arasında önemli bir farklılık gözlenmemektedir. Bu iki özür türünde doğuştan özürlü olma oranı %46.63 ve %47.92'dir. Özürlülere ilişkin veri sağlayan bir diğer önemli çalışma da TÜİK özürlülerin sorunları ve beklentileri araştırması 2010'dır. Bu araştırma sonuçlarına göre ise görme özürlülerin oranı %8.4, işitme özürlülerin oranı %5.9. Dil ve konuşma özürlülerin oranı %2, ortopedik özürlülerin oranı %8.8, zihinsel özürlülerin oranı %29.2, ruhsal ve duygusal özürlülerin oranı %3.9, süren hastalığı olanların oranı %25.6 ve çoklu özürlülük dediğimiz gruba girenlerin oranı ise %18'dir. Dikkat! Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinden Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına istatistikler için bakabilirsiniz. Özürlülerle ilgili hizmet modelleri ve kuruluşlar Türkiye'de 663 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında hakkındaki kanun hükmünde kararnameye göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuş olup bu bakanlığın bünyesi altında da Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Huzur evleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri bu genel müdürlük çatısı altında kurulan bakım hizmetleri daire başkanlığına bağlanmıştır. İlgili kanun hükmünde kararnamenin 10. maddesinin ABCD bendlerinde genel müdürlüğe özürlülük alanında aşağıdaki görevler verilmiştir. Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır. A. Bakanlığın özürlülere ve yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet etkinliklerini yürütmek ve koordine etmek. B. Özürlülüğün önlenmesi ile özürlülerin eğitimi, istihdamı, rehabilitasyonu, ayrımcılığa uğramadan insan haklarından yararlanarak toplumsal yaşama katılmaları ve diğer konularda ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek. C. Özürlülerin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak. Bu konuda uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak. D. Özürlülerle ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak ve uygulamak. E. Bu işlerle bağlantılı olarak özürlülere tanınan haklar ve sunulan hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere hazırlanan özürlü kimlik kartlarına ilişkin işleri yürütmek. Yukarıda sayılan görevler dışında kalan özürlü hizmetlerinin neler olduğu aşağıda yer almaktadır. Bunlar da çeşitli yerlerde açılan kuruluşlar eliyle yürütülmektedir. Şimdi gelin bu kuruluşları tanımaya çalışalım. Bakım ve rehabilitasyon hizmeti veren kuruluşlar durumu gereği rehabilitasyondan yararlanamayan ya da rehabilitasyondan yararlandığı halde özel ilgi, destek ve korunmayı gerektirenlere verilen yatılı veya gündüzlü hizmetlerdir. Bakım hizmetlerinin sunumunda kişinin biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal gereksinimleri de dikkate alınır. Bakım hizmetlerinin standartizasyonu, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalar yürütülür. Kitap Toman Bay, İlhan. 2002 Sosyal Rehabilitasyon Sosyal Geriatri Yeşim Gökçe Kutsal Ed Geriatri 2002 İstanbul Turgut Yayıncılık S. 248 260 sayfalarındaki makaleyi okuyabilirsiniz. Bakım hizmetleri konusunda ilgili genel müdürlüğe bağlı resmi ve özel bakım kuruluşları aracılığıyla yürütülmektedir. Ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç özürlülere evlerinde veya kurumda bakım hizmeti verilmektedir ve bakım ücreti ödenmektedir. Bakım hizmetleri evde bakım veya kurum bakımı modelleriyle sunulabilir. Öncelikle kişinin sosyal ve fiziksel çevresinden ayrılmaksızın hizmetin sunulması esas alınır. Bakım hizmetini genel hatlarıyla iki ana başlık altında toplamak mümkündür. 1. Evde bakım hizmeti. Sağlık Bakanlığı'nın 2005 tarihli 25.751 sayılı evde bakım hizmetleri sunumu hakkında yönetmelik. Bu yönetmeliğin amacı, bireylerin ve toplumun sağlığını korumak amacıyla evde bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılması, çalışması ve denetlenmesi ile bunları işleten kurum ve kuruluşların, özel hukuk tüzel kişilerinin ve gerçek kişilerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemektir. Evde bakım hizmeti, hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil tıbbi gereksinimlerini karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin sunulmasını sağlar. 2. Yatılı bakım hizmeti ve gündüzlü bakım hizmeti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2006 tarihli 26.244 sayılı bakıma muhtaç özürlülerin tespiti ve bakım hizmeti esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetmelik. Bu yönetmeliğin amacı, bakıma muhtaç özürlülerin bildirimi, tespiti, değerlendirilmesi ile bakım hizmetlerine, bakım ücretlerine ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bakım hizmetleri, bakıma muhtaç özürlünün bakımına yönelik olarak kişisel bakım hizmetlerini ve psikososyal destek hizmetlerini kapsar. Adı geçen yönetmelik ile bakıma muhtaç özürlülerin bakımı için yatılı ve veya gündüzlü hizmet veren, gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan ve sosyal hizmet kuruluşu statüsünde olan özel bakım kurumları ve bu kurumlarda bakıma muhtaç özürlülerin bakım standartları ele alınmaktadır. Aynı yönetmeliğin ilgili maddesine göre, gündüzlü hizmet veren merkezler haftanın 6 günü mesai saatleri içinde, yatılı hizmet veren merkezler ise ulusal ve dinsel bayramlar ve resmi tatillerde dahil olmak üzere haftanın 7 günü 24 saat çalışır. Kitap Karataş, Kasım. Engellilerin toplumla bütünleşme sorunları. Bir sosyal politika yaklaşımı. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. Cilt 2. Sayı 2. 43-55. Kasım 2002. Makaleyi özürlülerin yaşadığı sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak adına okuyabilirsiniz. Yatılı hizmet veren merkezde, ulusal bayram ve genel tatil günleri haricindeki haftanın 6 iş gününün gündüz postasında bakılan her 36 bakıma muhtaç özürlü için bir mesleki personel, her 48 bakıma muhtaç özürlü için bir sağlık personeli çalıştırılır. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile gündüz postası haricindeki çalışma saatlerinde ise nöbet sorumlusu olarak bir mesleki personel veya sağlık personeli çalıştırılır. 0000008 0 saatleri arasında her 24 bakıma muhtaç özürlü için bir bakıcı. 08.00-16.00 saatleri arasında her 6 bakıma muhtaç özürlü için bir bakıcı. 16.00-24.00 saatleri arasında her 12 bakıma muhtaç özürlü için bir bakıcı görev yapacak şekilde personel çalıştırılır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezlerinin sayısı 83'tür. Özel yatılı merkezlerin sayısı ise 100'dür. Sağlık hizmeti veren kuruluşlar Sağlık Bakanlığı'na bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarında ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, sağlık ocakları, sağlık evlerinde doğum öncesi bakım, sağlıklı doğum, doğum sonu bakım, bebek ve çocuk izlemleri, bağışıklama, beslenme, aile planlaması hizmetleri sürekli yürütülmekte ve topluma bu hizmetlerle ilgili eğitim de verilmektedir. Çalışmalardan bazıları. Çocuklarda zeka geriliğine neden olan feniketonura hastalığının erken dönemde teşhis ve tedavisi için ana çocuk sağlığı ve aile planlaması genel müdürlüğü sorumluluğunda ülke genelinde feniketonura tarama programı, eğitim ve uygulama çalışmaları. Beyin hasarı ve zeka geriliğine neden olan feniketonuri ile birlikte hipotiroid hastalıklarına karşı da ülkemizdeki tüm yeni doğanların taranmasına ilişkin ulusal yeni doğan tarama programı çalışmaları devam etmektedir. www.sablik.gov.tr/extra/birimler/tedavi/hafta.htm 2012 Erken tanı ve koruyucu hizmetler. Yeni doğan, erken çocukluk ve çocukluğun her dönemi fiziksel, işitsel, duyusal, sosyal, ruhsal ve zihinsel gelişimlerinin izlenmesi, genetik geçişliliği ve özürlülüğe neden olabilecek hastalıkların erken teşhis edilmesinin sağlanması, özürlülüğün önlenmesi, var olan özürlülük şiddetinin olabilecek en düşük düzeye çekilmesi ve ilerlemesinin durdurulmasına ilişkin çalışmalar Sağlık Bakanlığı'nca planlanır ve yürütülür. Özürlülüğün önlenmesine ilişkin genel çalışmalar Sağlık Bakanlığı'nca yürütülmektedir. Özel eğitim hizmeti veren kuruluşlar 1990'lı yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı çalışmalarında özel eğitimle ilgili önemli gelişmeler sağlamıştır ve özel eğitime gereksinim duyan bireylerin yaygın eğitim olanaklarından daha fazla yararlanmalarını sağlayacak önemli kararlar almıştır. 1992 yılında 3797 sayılı kanun ile Özel Eğitim ve Rehberlik Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu genel müdürlüğün kuruluşunun ardından özel eğitim çalışmaları hız kazanmıştır. Özel gereksinimli bireyler için TC Anayasası başta olmak üzere günümüze kadar mevzuata ilişkin pek çok çalışma yapılmış ve özel gereksinimli bireyler için sağlık, tedavi, rehabilitasyon, eğitim, mesleki eğitim, istihdam, sosyal güvenlik ve toplumsal yaşama katılım gereksinimleri karşılanmaya çalışılmaktadır. Kitap Küçük Karaca N. 2000 Başarılı Yaşlanma ve Yaşlı İstismarı. Gönül Erkan ve Vedat Işıkhan Ed. Antropoloji ve Yaşlılık. Profesör Doktor Bedia Emiroğlu'na armağan. Ankara. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu. S-1718'de bulunan makaleyi okuyabilirsiniz. 2006 tarih ve 26.184 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin temel amacı, özel eğitime gereksinimi olan bireylerin Türk milli eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda genel ve mesleki eğitim görme haklarından yararlanabilmelerini sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenlemektir ve madde 5 ABC bendinde de yer aldığı gibi özel eğitime gereksinimi olan bireylerin toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, işbirliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini, toplum içinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerine yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmelerini, uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç gereç kullanarak, eğitim gereksinimleri, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, İş ve meslek alanlarına ve yaşama hazırlanmalarını amaçlar. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce özürlü yurttaşlarımızın eğitimi için özel eğitim hizmet ve uygulamaları yürütülmektedir. Bu hizmetler şahıda adları verilen kuruluşlar eliyle yapılmaktadır. Kitap Duyan, Veli, 1996, Sağlıkta Psikososyal Boyut, Ankara, 72 TDFO, kitabını okuyabilirsiniz. http://www.ozida.gov.tr/hizmetverenler/0702.htm Teana Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Araştırma Merkezleri http://www.ozida.gov.tr/hizmetverenler/07-01-003.htm Teana Milli Eğitim Bakanlığı Hastane İlk Öğretim Okulları http://www.ozida.gov.tr/hizmetverenler/07-01-004.htm Teana Milli Eğitim Bakanlığı Görme Engelliler İlk Öğretim Okulları http://www.ozida.gov.tr/hizmetverenler/07-01-005.htm Teana Milli Eğitim Bakanlığı İşitme Engelliler İlk Öğretim Okulları http://www.ozida.org/hizmetlerenler/07-01-06-06 Tean Milli Eğitim Bakanlığı Ortopedik Engelliler İlk Öğretim Okulları http://www.ozida.org/hizmetlerenler/07-01-06-htm Tean Milli Eğitim Bakanlığı Zihinsel Engelliler İlk Öğretim Okulları http://www.ozida.org/hizmetlerenler/07-01-008.htm Tean Milli Eğitim Bakanlığı İşitme Engelliler Meslek Liseleri http://www.ozida.org/hizmetlerenler/07-01-009.htm Tean Milli Eğitim Bakanlığı Ortopedik Engelliler Meslek Liseleri http://www.ozida.org/hizmetlerenler/07-01-010.htm Tean Milli Eğitim Bakanlığı Zihinsel Engelliler Eğitim Uygulama Okulları ve İş Eğitim Merkezleri http://www.ozida.org/hizmetlerenler/07-01-011.htm Tean Milli Eğitim Bakanlığı Zihinsel Engelliler Mesleki Eğitim Merkezleri http://www.ozida.org/hizmetlerenler/07-01-012.htm Tean Milli Eğitim Bakanlığı Otistik Bireylere Eğitim Veren Kurumlar www.orgm.mip.gov.tr 2012 Bu okullarda özürlü çocuklar ve gençlerimiz özürlülük türlerine göre okullara giderek eğitim hakkından yararlanmaktadırlar. MEP verilerine göre bugün Türkiye'de özel eğitim gerektiren özürlü çocukların %7'sine eğitim verilmektedir. 2008 yılında MEP'e bağlı özel eğitim merkez ve okul sayıları 1800'e ulaşmıştır. Baykoç, 2011, Alo 83, Aile, Kadın, Çocuk, Özürlü ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı Özürlü, istismara uğrayan veya uğrama riski taşıyan ve desteğe gereksinimi olan kadınlara ve çocuklara yönelik psikolojik, hukuki ve ekonomik alanda danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmak ve yararlanabilecekleri sosyal hizmet kuruluşları konusunda bilgilendirerek gereksinim duydukları hizmet türüne en kısa zamanda ulaşmalarını sağlamak amacının gerçekleştirilmesi. Kadın ve çocuğa yönelik istismarın önlenmesi, kadınların toplumda statülerinin yükseltilmesi, çocukların yüksek yararının gözetilmesi hedefine ulaşılabilmesi için ücretsiz hizmet veren bir hattır. www.aile.gov.tr/https/html/87/alo/183/2012 Yerel yönetimlerin sağladığı hizmetler 2005 yılında çıkarılmış olan 5393 sayılı belediye kanununa göre özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak, dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımları düzenlemek, özürlü dernek ve vakıfları ile ortak hizmet projeleri geliştirmek gibi görevler belediyelere verilerek tanımlanmıştır. Madde 14/5 38N 60İ yine 2006 tarihli 26.261 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmelik gereğince Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alanları içerisinde yaşayan özürlülerin toplum yaşamına katılımını kolaylaştıracak ve toplumsal fırsatlardan özürlü olmayan diğer bireyler gibi eşit faydalanmalarını sağlamak üzere büyükşehir belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri verecek olan özürlü hizmet birimlerinin kuruluşları öngörülmüş ve bu kuruluşların işleyiş ve görevleri ile bu birimde çalışan personelin yetki, sorumluluk ve görevlerine ilişkin usul ve esaslar bu yönetmelikle düzenlenmiştir. Bu yönetmelik büyükşehir belediyelerinde özürlü hizmet birimlerinin kurulmasını öngörmekte ve düzenlemektedir. Bu birimler özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetlerini vermekle sorumludur. İstihdam hizmetleri özürlülerin istihdamı ile ilgili çalışmaların düzenlemesi ve yürütülmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun tarih 1985 ve 13.146 sayılı kanun numarası ile belirlenmektedir. Yasa ilgili bakanlığı sakatların mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak önlemleri almakla sorumlu kılmaktadır. Kitap yazar Doçent Doktor Çiğdem Arıkan. Kitap adı Görme Özürlü Kadınlar, Sorunlar, Beklentiler, Çözüm Önerileri. Yine özürlü istihdamı konusunda 2003 tarih ve 4857 sayılı iş kanununda özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu MD 30 ile yer almaktadır. Özürlülerin istihdamı Türkiye İş Kurumu tarafından ilgili işverenlere sağlanmaktadır. Özürlü kişilerin Türkiye İş Kurumu'ndan İşkur, kısmi süreli işlere yerleştirilmelerine yönelik talepleri var ise iş yerlerinde kısmi süreli çalışma yapan işveren, özürlüğü kısmi süreli iş sözleşmesiyle de istihdam edebilmektedir. Bu durumda olan kişilerin iş taleplerinin kurum aracılığıyla karşılanması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları, çalıştırmakla yükümlü olduğu özürlü işçileri iş yerinin bulunduğu yerdeki İşkur İl Şube Müdürlüğü aracılığı ile karşılamak zorundadırlar. Kamu kurum ve kuruluşları zorunlu olmamalarına rağmen çalıştırmak istedikleri özürlüleri de yine ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde istihdam edebilmektedirler. Türkiye İş Kurumu, işverenlerden gelecek bilgilere ve yapacağı araştırmalara göre, özürlülerin hangi işi yapabileceklerini belirleyerek, İş kolu ve meslek için gerekli olan nitelikleri de göz önüne alarak, özürlüyü mesleğe kazandırma eğitimi ve rehabilitasyon programlarından geçirmektedir. Bu eğitim sonunda özürlüye başarılı olabileceği iş ve meslekleri gösterir. Belge verilmektedir. Kayacı 2007 özür türlerini dikkate alan iş ve meslek analizleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılır. Bu analizlerin ışığında, özürlülerin durumlarına uygun mesleki rehabilitasyon ve eğitim programları anılan kurumlarca geliştirilir. Özürlü istihdam etme zorunluluğu Türkiye İş Kurumu tarafından 50 ve daha fazla işçi çalışan kamu sektörü işyerlerine en az %4. Özel sektör işyerlerine en az %3 oranında özürlü bireylerin işçi olarak yerleştirilmesi yasal zorunluluk haline getirilmiştir. Sosyal yardımlar toplumda genellikle özürlü aile olarak bilinen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 sayılı yasaya resmi gazetede yayımlandığı tarih 1976 göre ödenen aylıktır. Yetkili hastaneden alınmış sağlık kurulu raporuna göre özürlülük oranı %40-69 arasında olmalı ve başkasının yardımı olmaksızın yaşamını devam ettiremeyecek derecede özürlü %70 ve üzerinde oran olmalı olan ve yasal olarak kendisine bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan kişilere ilgili kurumca belirli bir aylık bağlanır. Çünkü bu insanlar düzenli ve yeterli bir işte çalışarak yaşamlarını sürdürme yetisine sahip değillerdir. Devletin bu tür yurttaşlarımızı desteklemesi sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından da %40 ve üzerinde özürlü olan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişilere muhtaç aylığı ödenmektedir. Bilgilendirme Rehberi, Tercih Özürlüler İdaresi Başkanlığı El Kitapçığı, Toplum Temelli Bakım Engellilik sadece bedensel eksikliğin değil, toplumsal kısıtlamaların bir sonucudur. Binaların girişi, yol ve kaldırımların durumu, yürüme yollarının özürlüler tarafından da rahatlıkla kullanılmaması ve benzeri, gibi olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal hizmetlerin özürlülere göre düzenlenmesi ve özürlülere götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması sadece özürlünün kendisi için değil, ailesi, yakın çevresi ve toplum içinde çok önemli bir gerekliliktir. Kitap Sevil, Hüseyin Tekin. 2005, Yaşlılığın Sosyal Anatomisi. Ankara, Sabe Yayınları. Kitabını okuyabilirsiniz. Toplum Temelli Bakım, TTB, gelişmekte olan ülkelerde özürlü insanların yaşam standartlarını arttırmak için yapılan toplumsal çalışmaları. Toplum Temelli Rehabilitasyon, TTR, gelişmekte olan ülkelerde özürlü insanların yaşam standartlarını arttırarak geliştirmek için özürlü insanla toplumun tanışmasını, kaynaşmasını, birbirlerini anlamalarını sağlamak için geliştirilen yeni stratejilerin adıdır. 2. Özürlüler Şurası, 2005, Toplum Temelli Bakım, yalnızca gereksinim içerisindeki yaşlı bireylere değil, aynı zamanda özürlü ve süren hastalığı olan bireylere de yönelik bir hizmet modelidir. Çocuk, genç, yaşlı her yaş grubundan bakım ve sosyal desteğe gereksinim duyan bireyi, yatılı sosyal hizmet kurumlarının izole edici ve psikososyal açıdan örseleyici olumsuz etkilerinden uzak tutmak için onları alıştıkları ve sosyal ilişkilerini sürdürdükleri yaşam alanı içerisinde çeşitli hizmetlerle destekleyerek, yaşamlarını kendi evlerinde ve aile çevresinde sürdürmelerini sağlamak amacıyla, kurumsal bakım hizmetleri terk edilerek, toplum temelli bakım modellerine geçilmektedir. Danış, 2005, Toplum Temelli Bakımın Sürekli veya Süreli Alt Bileşenleri 3. Özürlüler Şurası'nda şu şekilde ele alınmaktadır. Evde bakım, iş yerinde bakım, okulda bakım, kamusal ve sosyal alanda bakım, bilinçlendirme, mimari ve çevresel düzenlemeler, sosyal kaynaştırma, rekreasyon evleri ve sosyal kulüpler ve spor etkinlikleri, TTB'de bireyler ve topluluklar özürlü bireylerin yaşamlarını iyileştirmek için sorumluluk üstlenir. Bu çabalar da çekirdek toplulukların dışında çalışan profesyoneller tarafından desteklenir. Mendis, 1989, özürlü birey biyolojik kökenli yetersizliklerinden dolayı psikolojik, sosyal, ekonomik vesaire engellerle karşılaşabilir. Özürlü bireyin önündeki çeşitli engelleri aşması ancak içinde yaşadığı aile, sosyal çevre ve kaynaklarla desteklenmesi ve bu kaynakların gerek devlet gerekse ilgili sivil toplum örgütlerince hem niceliğinin hem de niteliğinin artırılması son derece önemlidir. TTB ile özürlü bireyin toplumsal yaşama katılım araçları desteklenir ve bireysel sorumluluğunu yerine getirebileceği çeşitli haklar ve yaşamsal araçlar, eğitim, çalışma yaşamı, rehabilitasyon hizmetlerine erişim, erişilebilir bir çevre vesaire sağlanmış olur. TTR çok sektörlü bir anlayış gerektirmekle birlikte, toplumsal katılım ve sahiplenmeyi gerektirir. programların hem kamunun hem de sivil toplumun sorumluluğunda yürütülmesi ve geliştirilmesi son derece önemlidir. Sivil toplum örgütleri, özürlülere hizmet sunan uluslararası ve ulusal düzeyde çeşitli sivil toplum örgütleri vardır. Bunları tanımak, dünyaya bakış açınızı genişletecek, sizi bilgili kılacak ve özürlülük konusunda düşünce üretiminizi arttıracaktır. Dikkatle okuyunuz lütfen. Uluslararası kuruluşlar. Uluslararası kuruluşlardan bazıları ve en önemlileri şunlardır. Bunlar, özürlülerle ilgili uluslararası düzeyde, büyük çapta örgütleme, düzenleme ve hizmet modelleri sunarlar, hizmetlere katılırlar, desteklerler. Dünya Sağlık Örgütü, The World Health Organization, WHO, yaşlanma ve sağlık, tanı, değerlendirme ve sınıflandırma, özürlülüğün kazaların önlenmesi ve rehabilitasyonu, sağlığın korunması, ruhsal sağlık, madde kullanımı konularında çalışmalar yapan bir uluslararası kuruluştur. UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, United Nations Education Change and Future Organization, UNESCO'nun kaynaştırma eğitimi ile ilgili temel çalışma alanları, ulusal politikaların oluşumuna katkıda bulunmak, araç gereç üretmek, dünya çapında kaynaştırma uygulamalarını desteklemektir. UNDSP'de Birleşmiş Milletler Sosyal Politika ve Kalkınma Birimi, United Nations Division for Social Policy and Development, birim kendine özgü bir özürlüler programına sahiptir. Kendisini Dünya Özürlüler Eylem Planı ve standart kuralların daha çok ülkede uygulamaya konmasını teşvik etme, İzleme ve değerlendirmesini yapmak üzerine yapılandırmıştır. Birim ayrıca özürlülerle ilgili konularda yayınlar yaparak bir bilgi alışverişi için merkezi bir görev üstlenir. Ulusal, bölgesel ve uluslararası program ve etkinlikleri teşvik eder. Hükümetlere ve sivil toplum örgütlerine destek sağlar. Projeler ve konu ile ilgili etkinliklere ciddi anlamda teknik işbirliği desteği verir. Kitap özürlülerin istihdamı hakkında detaylı bilgi için bakınız. Karataş, Kasım. İnsan hakları açısından özürlülerin istihdamı, görme özürlülerin mesleki rehabilitasyonu ve istihdamı konferansı, Altın Nokta Körler Derneği, İş ve İşçi Bulma Kurumu, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 21-22 Eylül 1995, Ankara. Uluslararası Çalışma Örgütü, UÇK International Labor Organization, ILO, bu uluslararası kuruluşla kendine özgü bir özürlüler programının sahibidir. Bu kapsamda, özüre sahip kadın ve erkeklerin iş piyasasında karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılması ve bu kişilerin daha nitelikli işlerde çalışabilmelerini sağlamayı hedefler. Bütün dünyada istihdam edilebilirlik kapasitesinin arttırılabilmesi için bilgi ve beceri odak programı düzenler. Bu uluslararası sivil toplum kuruluşlarının web sitelerinde kendileriyle ilgili bilgilere ulaşmak ve yararlanmak olanaklıdır. Bu örgütlerin rahatlıkla gezinilen ve okunan Türkçe sayfaları da bulunmaktadır. Ulusal kuruluşlar, ulusal düzeyde de, yani ülkemizde özürlülere yardım ve hizmet sunan birçok sivil toplum örgütü bulunmaktadır. Bunlar genel olarak vakıflar, konfederasyonlar, özürlülerle ilgili federasyonlar, dernekler, özürlü spor kulüpleri gibi başlıklar altında toplanırlar. özida.gov.tr/kuruluslar.2012 özürlülerle ilgili çeşitli alanlarda çalışmalar yapan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temel amaçları, özürlülük alanında farkındalık yaratma, toplumu bilinçlendirme, özürlü birey ve ailelerine yönelik hakları konusunda danışmanlık sağlama ve savunuculuk yapmadır. Bu amaçlar çerçevesinde, özetle, özürlülük alanıyla ilgili yapılması gereken çalışmalara, uygulamalara, proje ve hizmet modelleri üretimi ve yürütülmesine katılırlar. Özürlülük konusundaki mevzuatın geliştirilmesine katkı sağlarlar. Kamu ve özel kesim ile işbirliği içinde bu hizmetleri daha da iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı verirler. Sıra sizde 3 özürlülere verilen hizmetlerin genel özellikleri nelerdir? Sıra sizde 3 yanıt. Özürlülere verilen hizmetler yatılı ve gündüzde kuruluş hizmetleri olup, özür niteliğine ve özürlü bireyin durumuna, özür derecesi ve türüne göre değişmektedir, farklılık göstermektedir. Hizmetler Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce özel eğitim, hizmet ve uygulamaları olmakla birlikte, Türkiye İş Kurumu'ndan İşkur tarafından mesleki rehabilitasyon ve iş olanakları yaratılmakta. Evde bakım hizmetleri Sağlık Bakanlığı'nca koordine edilmekte. Bakım ve rehabilitasyon hizmetleri ise yerel yönetimler, özel kuruluşlar ve kamu tarafından sağlanmaktadır. Toplum temelli bakım hizmet modeli anlayışı da özürlü bireyin içinde yaşadığı sosyal ve fiziki çevrede desteklenerek bireysel sorumluluğunu yerine getirebileceği çeşitli haklar ve yaşamsal araçlar, eğitim, çalışma yaşamı, rehabilitasyon hizmetlerine erişim, erişilebilir bir çevre vesaire sağlanmış olur. Yaşlılarla ilgili hizmet modelleri ve kuruluşlar kavramsal ele alış bu bölümde farklı tanımlamalar ışığında açıklanmaya çalışılacak olan gerontoloji, yaşlılık, yaşlanma, yaşlı ve geriatri temel kavramları ilişkisel bir biçimde ele alınacaktır. Gerontoloji daha çok yaşlılık bilimini ifade etmekte, biyolojik, fizyolojik ve zihinsel yaşlanma ile ortaya çıkan değişimleri incelemektedir. Ayrıca gerontolojinin konusu yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan bu değişim süreçlerinin yarattığı ekonomik, psikolojik, toplumsal ve sosyal sorunlarla da bağlantılıdır. Toman Bay 2002 252 daha önce yapılan gerontoloji sınıflamalarından çok farklı olmamakla birlikte Sevil 2005 22, 23 gerontoloji iki temel grupta ifade etmiştir. Bunlardan birincisi olan biyolojik gerontoloji, yaşlıların fiziksel ve genetik yapıları, hücre gelişimi, cinsiyete ilişkin farklılıklarını ele alıp inceleyen bölümdür. İkincisi ise sosyal gerontolojidir ve yaşlılığı yaşlının içinde bulunduğu sosyal ortam içinde ve bu ortamın antropolojik, kültürel, ekonomik, politik yönleriyle inceleyen bölümdür. Yaşlının dili, dini inançları, değer yargıları, gelir durumu alışkanlıkları ve benzeri durumlarını ele alarak incelemek bu bölümün görevidir. Yaşlanma, yaşlılık ve yaşlı kavramları, genelde gerontolojinin özellikle de sosyal gerontolojinin dayandığı temel kavramlardır. Yaşlanmanın pek çok farklı tanımı vardır. Ancak önce yaş kavramını kısaca tanımlamak gerekmektedir. Literatürde yaş, biyolojik ve kronolojik olarak iki başlıkta tanımlanmaktadır. Kronolojik yaş tüm insanlarda aynı olduğu halde biyolojik yaş bireylere göre değişir. Kronolojik yaş, doğumdan başlayarak içinde bulunulan zaman kadar geçen yılların toplamıdır. Biyolojik yaş ise, içinde bulunulan biyolojik basamağın zaman birimi olarak gösterilmesidir. Emiroğlu, 1995. 15'ine göre yaşlanma, aging, canlının doğumu ile başlayan ve biyolojik ve fizyolojik işlevlerin gün ve gün azalması anlamına gelen bir süreçtir. Her bir bireyin içerisinde bulunduğu yaşam döngüsü bebeklik, çocukluk, gençlik, genç orta yetişkinlik, geç yetişkinlik ve yaşlılıktan oluşan farklı dönemleri kapsamaktadır. Canlı oluşumundan yaşamın bitimine kadar süren yaşlılık süreci, aynı zamanda yaşlanmayı da gösterir. Organizmanın hücre yapısındaki değişimlerin yol açtığı yaşlanma, kaçınılmaz ve geri dönülmez bir süreçtir. Tüm canlılar yaşamlarının sonuna doğru kocarlar ve ömürlerini tamamlarlar. Bununla birlikte bireylerin yaşam süresi, toplumun bilgi kaynakları ve değerlerinin şekillendirdiği bir değişkendir. Bir başka tanım ise yaşlanmayı farklı boyutlarda şu şekilde tanımlamıştır. Biyolojik yaşlanma, zamana bağlı olarak bireyin anatomi ve fizyolojisindeki değişimlerdir. Ekonomik yaşlanma, parasal koşullardaki değişikliklerin etkisiyle yaşlı kişinin yaşam tarzının değişmesidir. Patolojik yaşlanma, ya yoksulluğa ya da alışkanlığa bağlı olarak ya da ömür boyu süren etmenler nedeniyle beslenme, sağlık ve diş bakımı yetersizliği, orta zenginlikte ya da zenginlikte aşırı beslenme, hareket eksikliği ortaya çıkar. Psikolojik yaşlanma, bireyin davranışsal uyum yeteneğindeki yaşa bağlı değişimlerdir. Sosyal yaşlanma, zaman akışı içinde edinilen sosyal davranış ve sosyal konumun ve bireyin sosyal rollerinin değişmesidir. Pekcan, 2018, Tomanbay, 2002, 250, A göre ise yaşlanma, ana karnında başlayan ve ölüme değin uzanan, canlının biyolojik, fizyolojik ve zihinsel yapısında olumsuz yönde değişmelere, yani eskimelere, yıpranmalara, pörsümelere ve işlev ritmine yol açan ve kişinin sosyal yaşamını olumsuz yönde etkileyen kesintisiz bir süreçtir. Kendisini, insanın bedeninde ve sosyal ilişkilerinde ya da görünmez olumsuz organ, işlev ve ilişki değişmeleriyle gösterir. Yaşlanma doğumdan ölüme değin bir büyüme ve gelişme sürecidir. Yaşlılık ise fizyolojik bir olgudur ve bu süreç içerisinde kendini gerçekleştirme ve olgunlaşmanın ardından özgün değişimlerin yaşandığı son aşamadır. Bireylerin fiziksel ve psikolojik güçlerini yavaş yavaş kaybetmeleri hali olup, kronolojik olarak 65 yaşından itibaren başlamaktadır. Yaşlılıkta ortaya çıkan biyolojik, fiziksel ve psikolojik, sosyal ve ekonomik değişimlerin etkisi, bireysel tutum ve algılara göre farklılaşmaktadır. Ersoy ve de 2005, Işık Han 2000, Güngör 1995. Yaşlılık tarihsel süreçlere göre çeşitlilik gösteren ve kültürden kültüre değişen bir olgudur. Farklı toplumlarda yaşlılığa farklı anlamlar yüklenir. Kalaycıoğlu 2005. 18. Yaşlılık elde tüm diğer yaşam evreleri gibi yaşlılık dönemine girmezden önce ölüm olmaması durumunda her bir birey için söz konusu olan, ancak yine her bir birey için farklılık gösteren bir süreçtir. Dikkat: yaşlılık kavramları, özellikle de gerontoloji ve geriatri kavramları sıkça birbirine karıştırılan ve bazen birbirlerinin yerine kullanılan kavramlardır. Birbirine karıştırmamak için iyice öğrenimiz. Türkçemizde yaşlı kavramı yaşı ilerlemiş, ihtiyar, Arapça anlamında kullanılır. Yaşlılık ise, yaşlı olma durumu, ihtiyarlık olarak tanımlanır. Yaşlılık, her canlının geçirmek durumunda kaldığı bir dönemdir. Ölümden önceki son yaşam devresidir. Bazı kaynaklarda 60 yaş, bazı kaynaklarda ise 65 yaş yaşlılık başlangıcı kabul edilmektedir. Sevil 2005. 9. Son. Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü 1963 yılında yaşlanmayı kronolojik olarak ele almış. Orta yaşlıları 45-49 yaş, yaşlıları 60-74 yaş, ileri yaşlıları 75 artı yaş olarak gruplamıştır. Bu ayrıma göre 60 yaşın üstündekiler yaşlıdır. Yaşlı bireylerin ait oldukları toplum yapısını dikkate alarak yaşlılık, toplumsal gelişmişliğe, kişinin sağlık durumuna, sosyal ve psikolojik durumuna bağlı bir değişken olarak, yaşanılan çağ ve bölgeye göre farklılaşan subjektif bir kavramdır. Tufan 2001 87 literatürde buraya kadar ifade edilen tanımlara ilişkin farklı boyutlarda pek çok yaşlanma, yaşlılık ve yaşlı tanımına rastlamak mümkündür. Bu nedenle burada ortak noktalarda birleşen ve görece daha tanımlayıcı olduğu düşünülen tanımlamalara yer verilmiştir. Sözlük anlamında geriatri, yaşlı bakım ve tedavisini ifade eder. Bir başka ifadeyle yaşlı tıbbı olarak da tanımlanabilir. Literatürde geriatri tanımları incelendiğinde bu tanım ile paralel olan bazı tanımlamaların geriatri yalnız tıbbi medikal boyutta yaşlı insanlarda ortaya çıkan hastalıkları inceleyen, muayene ve tedavisiyle ilgilenen, tıbbın yaşlı hastalıkları konusunda uzmanlaşan dalı olarak açıkladıkları görülmektedir. Bu şekilde yapılan dal kapsamlı geriatri tanımlamaları, geriatri kavramının ortaya çıktığı ve hizmetlerin yürütülmeye başlandığı 20. yüzyılın başları için doğru bir kavramsallaştırmadır. Önal Göbek 2011 50. Ancak 1930'lu yıllarda geriatrik hizmetin yalnız medikal odaklı olamayacağı, bu bilim dalında uzmanlıklarını almış olan hekimler tarafından fark edilmiş ve geriatrik hizmetin ancak çok disiplinli, multidisipliner ve disiplinler arası interdisipliner çalışmalara dayalı olarak yürütüldüğü takdirde amacına ulaşacağı görüşü ortaya konulmuştur. Ruben 2003 783-784 Bu doğrultuda yapılmış geriatri tanımlamalarına bir örnek, geriatrinin hem tedavi edici hem de önleyici hizmetleri içeren bir tıp dalı olduğudur. Jamieson 1997 19 Diğer bir örnekte Halil 2000 137 En tanımlaması olan 65 yaş ve üstü hastaların sağlık sorunları, hastalıkları, sosyal ve işlevsel yaşamları, yaşam kaliteleri, koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenen bilim dalı olduğu yönündedir. Buraya kadar anlatılanlardan yola çıkarak geriatriyi, yaşamın ilerleyen yıllarında kişilerin sağlığının korunması, hastalıklarının önlenmesi, toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını sürdürmeleri ve çok yönlü değerlendirmelere dayalı tedaviye hedef sağlayan bilimsel uygulamaları içeren bilim dalı olarak da nitelendirmek mümkündür. Önal Göbek 2011 51. Sıra sizde 4 yaşlılık konusundaki farklı kavramları birbirlerine karıştırmamaya dikkat ederek ele aldığımız bu tanımları anlamaya çalışarak ayrı ayrı yapmaya çalışınız. Sıra sizde 4 yanıt gerontoloji, biyolojik, fizyolojik ve zihinsel yaşlanma ile ortaya çıkan değişimleri incelemektedir. Yaşlanma, ana karnından ve ölüme değin uzanan, canlının biyolojik, fizyolojik ve zihinsel yapısında olumsuz yönde değişmelere ve işlev yitimine yol açan ve kişinin sosyal yaşamını olumsuz yönde etkileyen bir süreçtir. Yaşlılık, fizyolojik bir olgudur ve bireylerin fiziksel ve psikolojik güçlerini yavaş yavaş kaybetmeleri hali olup, kronolojik olarak 65 yaşından itibaren başlamaktadır. Geriatri, 65 yaş ve üstü hastaların sağlık sorunları, hastalıkları, sosyal ve işlevsel yaşamları, yaşam kaliteleri, koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenen bilim dalıdır. Yaşlılık dönemi özellikleri ve sorunları yaşlılara verilen hizmetlerin etkililiği ve verimliliği açısından hizmet verilen ya da verilecek olan nüfus grubunun özelliklerini ve yaşadığı sorunları bilmek bir gerekliliktir. O nedenle bu bölümde yaşlılık dönemi özellikleri ve sorunlarına ilişkin genel bir bilgilendirme yapılacaktır. Sevil 2005 53-54 Yaşlılık dönemi özelliklerinden Fizyolojik özellikleri Bazı organlarda gerileme, zihinsel etkinlikte gerileme, Çevreye karşı artan duyarlılık, duyu organlarında zayıflama, güç azalması ve yetmezlik, psikolojik özellikleri, hislerin azalması, kendine güvenin azalması, yalnızlık korkusu, hastalık ve ölüm korkusu, ümitsizlik, çekingenlik, sosyal özellikleri, rol ve statü değişikliği, otorite kaybı, aile ile ilişkilerinde sorun, başkalarının yardımına gereksinim duyma, tüketici olma, üretici ve faydalı olamama ve arkadaş ve dost bulamama olarak ifade etmiştir. Yaşlı bireylerin çocuklarıyla, akrabalarıyla, komşularıyla, arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde yaşadıkları farklılıklar, değişen sosyal roller, ulaşım ve barınmaya ilişkin zorluklar, zaman kullanımında yaşlanma sürecine bağlı yaşanan değişiklikler, hayatlarında her zaman olmasa da zaman zaman karşısına baş etmek durumunda kaldığı yeni sorunlar olarak çıkabilmektedir. Önal Göbek 2011 26. Bireylerin yaşlılık sürecine girdikleri andan itibaren karşılaşabilecekleri sorunlara neden olan bazı etmenler dikkati çekmektedir. Bu etmenlerden bazıları Çekirdek ailelerin sayısının artmasıyla azımsanmayacak oranda yaşlının bağımsız yaşaması. Bu nedenle akrabalar ve çocuklar tarafından yaşlıya sağlanan sosyal ve ekonomik desteğin azalması. Yaşlının emekli olmasıyla gelirinin azalması ya da emekli olabileceği bir işinin olmaması. Çoğu kez çalışamaz duruma gelmesi dolayısıyla temel gereksinimlerini dahi güçlükle karşılayabileceği düşük gelir düzeyinde yaşaması, özellikle emeklilikle birlikte artan zamanı yaşam kalitesini yükseltecek şekilde kullanamaması, konut olanaklarının yaşlının gereksinimine uygun olmaması, Yaşlıların toplumsal ve teknolojik değişmeleri izlemede zorlanmasıdır. Terzioğlu ve Diğer 2004 116 Kitap Christy Brown'un Sol Ayağım adlı kitabı okuyabilirsiniz. 2009 Nokta Kitap Yaşlılık Dönemi Sorunları ise Psikososyal Sorunlar Sağlık Sorunları Sosyal ilişkilerde yaşanan sorunlar, ekonomik sorunlar ve bakım sorunları olarak öne çıkmaktadır. Yaşlanma ile birlikte dış dünya üzerindeki kontrol ve etki azaldıkça, birey iç dünyasına dönmektedir. Koşar 1996 7. Yaşlılık döneminde iç dünyasına dönüşünün başladığı bireyin karşılaştığı psikososyal sorunlar arasında yaygın olanları, kuşak çatışması, rol ve statü değişimi, korkular, unutkanlık, uykusuzluk ve boş zamanların değerlendirilmesidir. Yaşlılarda sık görülen sağlık sorunları arasında kas iskelet sistemi hastalıkları, kalp damar sistemi hastalıkları, hipertansiyon, şeker hastalığı, kronik akciğer hastalıkları, anemi, kansızlık, idrar yolu iltihaplanması, bazı kanserler gibi kronik hastalıklar önemli yer tutar. Ayrıca refleksler ve hormonal etkinlikler yavaşlar. Azalan kan basıncı zihinsel etkinliği olumsuz yönde etkiler. Zastro 1991 269 Bilir 2004 2. Vücuttaki kan basıncının azalmasına ve yaşlının sahip olduğu genetik etmenlere bağlı olarak zihinsel etkinliklerin zayıflamasına neden olan demans, unutkanlık, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların görülme sıklıkları son yıllarda oldukça artmıştır. Örneğin, Alzheimer hastalığı en önemli demans nedeni olup, tüm demans vakalarının %50-70'ini oluşturmaktadır. Alzheimer hastalığının en önemli risk etmeni yaştır. 65-85 yaşları arasında oldukça yaygın olarak görülmektedir. Hastalık kadınlarda daha çok görülmektedir. Yaşlının sosyal ilişkilerinde yaşadığı sorunlar, çocuklarıyla, eşleriyle, komşularıyla, akrabalarıyla ve torunlarıyla yaşadıkları sorunlar olarak kendilerini göstermektedir. Yaşlılıkta karşılaşılan bir diğer önemli sorun grubu ekonomik sorunlardır. Yaşlılıkta gelirde azalma, işsizlikte artma görülmektedir. Gelirdeki azalma emeklinin aile içi ilişkilerini, rollerini ve statüsünü olumsuz yönde etkilemektedir. Yaşlılık döneminde yaşanan sağlık sorunları ve bu sorunların tedavisine yönelik harcamalardaki artış da yaşlıları zorlamakta, daha da yoksullaşmalarına yol açmaktadır. Yaşlılıkta karşılaşılan ve son yıllarda en çok öne çıkan sorun bakım sorunudur. Dolayısıyla dünyada ve ülkemizde bakım temelli hizmetler yaygınlaştırılmış ya da yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Hızlı nüfus artışı, yaşam beklentisinin yükselmesi, tıptaki gelişmeler yaşlı nüfusunu arttırırken, çocukların ana babalarıyla birlikte yaşamalarını ya da onlara bakmayla ilgili güçlükleri çözümlemelerini zorlaştırmış ve bakım sorununu ailenin yanı sıra toplumca ele alınacak bir sorun haline getirmiştir. Onat ve Tufan 2003 69. Aile üyelerinden birisinin bakıma muhtaç hale gelmesinden sonra bakım alanlar ve verenler boyutunda ortaya çıkan durumun, bakım görevini yürüten bireyin özel yaşamına yaptığı etkiler, gerontolojinin son yıllarda üzerinde durduğu konulardan biridir. Bakımı üstlenenlerin uzun süreli bakım vermeleri, kendi sağlık sorunları, ileri yaşta olmaları ve sosyal desteklerinin olmaması sosyal, fiziksel, ruhsal ve ekonomik açıdan hem bakım verenin hem de bakım alan yaşlının çeşitli sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Öte yandan bakım verenlerin bakım verme konusundaki bilgilerinin yetersiz olması, evde bakılan kişilerin yaşam sürelerinde kısalmaya neden olmaktadır. Bakım hizmetinde felsefe olarak ideal olan yaşlının bakımının, yaşadığı ortamdan, çevreden, ailesinden ve sevdiklerinden koparılmadan yapılmasıdır. Bu nedenle yaşlılara verilmekte olan hizmetlerin bu temelde düzenlenmesi ve yeni geliştirilecek ve uygulanacak hizmetlerin de bu temelde planlanması çağın gerekliliğidir. Sıra sizde 5 yaşlılık dönemi özelliklerini ve beraberinde gelen sorunlarını en kısa biçimde özetler misiniz? Sıra sizde 5 yanıt yaşlılık dönemi özellikleri, fizyolojik, psikolojik ve sosyal özellikler başlıkları altında açıklanmaktadır. Yaşlılık dönemi sorunları ise, psikososyal sorunlar, sağlık sorunları, sosyal ilişkilerde yaşanan sorunlar, ekonomik sorunlar ve bakım sorunları olarak açıklanabilir. Yaşlılığa ilişkin istatistiksel değerlendirme Birleşmiş Milletler 2003'e göre, son yıllarda yaşlı bireylerin sayısı ve oranında büyümeye yönelik bir geçiş süreci yaşanmaktadır. Bu sürecin şu anki ve gelecekteki yansımasına ilişkin bazı rakamlar verilmektedir. Bugün her 10 kişiden birisi 60 yaş ve üzerindedir. 2050 yılında her 5 kişiden biri 60 yaş ve üzerinde olacaktır. 2150 yılında ise bu oran 3 kişiden biri olarak yansıyacaktır. Yaşlı yaşlı, yaşlanmış yaşlı, 80 yaş veya daha yaşlı grup, yaşlı nüfus grubu içinde en hızlı büyüyen dildir. Bu grup, genellikle 60 yaş veya üzeri grubun %11'ini oluşturmaktadır ve 2050 yılında bu oranın %19'a çıkacağı öngörülmektedir. Yaşlılığın yaşlı ve yaşlanmış yaşlı olarak iki ayrı boyutta alınmasından sonra bir başka boyut daha gündeme gelmelidir. Bu da bağımsız yaşlı ve bağımlı yaşlı kavramlarıdır. Kimi yaşlılar hangi yaşta olursa olsun yaşamlarını sürdürebilecek güce sahip iken bir kısmı bakıma muhtaç, başkasına bağımlı durumdadır. Bağımlı yaşlıların oranındaki artış, yaşlı nüfus grubunun toplumsal etkileri açısından en önemli kanıt olarak görülmektedir. 2000-2050 arasında bağımlı yaşlı oranı çoğu gelişmiş bölgelerde 2 katına, daha az gelişmiş bölgelerde 3 katına çıkacaktır. Ayrıca yaşlı bağımlılık oranındaki artış ve bunun toplum üzerindeki olası sosyoekonomik etkisi üzerine araştırmalarda da bir artış olduğu düşünülmektedir. Kaynak olarak Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün TÜİK 2003 veriler ele alındığında ise ülkemizde genel duruma ilişkin şu verilere ulaşmak mümkündür. Yaşlılık sınırı 65 yaş kabul edildiğinde, 65 yaş veya üzerindekilerin toplam sayısının 3.858.949, genel nüfusu oranı %5.69'dur. Yaşlı grupları içinde en yüksek orana sahip grup 65-69 yaş grubu, en düşük orana sahip grup ise 85 artı yaş grubudur. Öte yandan ülkemizde geçen yüzyılın ikinci yarısında ölümlerde belirgin azalma sağlanmış ve bunun sonucu olarak da 65 yaş ve üzerindeki nüfusta artma meydana gelmiştir. Günümüzde 50-60 yıl önce 1000 kişilik bir toplulukta her yıl 30-35 kişi ölmekteyken, yüzyılın sonlarında 1000 kişilik grupta ölenlerin sayısı yılda 6 dolayına düşmüştür. Bu gelişmelere paralel olarak, ülkemizde bugün itibariyle 3,5 milyon dolayında olan yaşlı sayısının da 2010 yılında 5 milyona, 2020 yılında 7-8 milyon dolayına ve 2050 yılında da 12 milyona yükseleceği hesaplanmaktadır. Bilir 2005. 26. Tablo 4.1'de 65 artı nüfus grubunun toplam nüfusu içerisindeki dağılımı oranı 2008 yılında gösterdiği düşüşe rağmen 4 yıllık süreç boyunca sıklıkla artış göstermiştir. Bu durum, Türkiye'de 65 yaş üzeri nüfus grubunun sürekli artışının en belirgin göstergesidir. 2007 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre ülkemizde 65 yaş üzeri nüfus oranı toplam nüfusun %7,1'ine ulaşmıştır. Bu oran Birleşmiş Milletler tarafından 1975 yılında %4,5, 2000 yılında %6 olarak belirtilmiştir. Bu oranın 2015 yılında %7,9'a, 2030 yılında %12,9'a ulaşması beklenmektedir. TÜİK 2010 Akt, ÖNADEBEK 2011, 12 ADNK 2008 verilerine göre ise ülke nüfusu 71.517.100'dir. Bu nüfusun %70'i 15-64 yaş aralığında, %6.8'i ise 65 artı yaş dilimindedir. Bununla birlikte, ortalama yaşam ömrü kadınlarda 70,4 yıl iken, erkeklerde 65,8'dir. 65 artı yaş nüfusun %64'ü kentsel alanda yaşamaktadır. Yine 65 artı yaş nüfusunun %48'i okur yazar değil iken okur yazarların %29'u da ilkokul mezunudur. Bu grupta iş gücüne dahil olmayanların oranı %65 ve birisine bağımlı olarak yaşayanların oranı %11'dir. Aynı nüfus grubunda emeklilik hakkı bulunanların oranı ise %44'tür. Ayrıca cinsiyetler arası, kırkent ve bölgeler arası farklılıklar vardır. TÜİK 2010 Akt, ÖNADEBEK 2011, 12 istatistiklerden de anlaşıldığı üzere, ülkemizde en yüksek artış hızına sahip grup, bağımlı nüfus olarak da kabul edilen yaşlı nüfus grubudur. Bu grubun yıllık nüfus artış hızının diğer nüfus gruplarına göre ilk sırada olması yaşlı sayılarının her geçen gün artacağının bir göstergesidir. Tüm bu istatistikler, yaşlanmakta olan nüfusa ilişkin tüm dünya için olduğu gibi Türkiye için de çok değişkenli, ekonomik, sosyal, kültürel, hukuksal, kamusal, tıbbi, bir toplumsal hazırlık gereksinimine işaret etmektedir. Bu toplumsal hazırlığın tabanını elbette ki halen var olan ve yeni geliştirilecek olan hizmetler oluşturmaktadır. Bu hizmetler içerisinde ise yaşlı bireyin sağlığına, tam iyilik halinin sağlanmasına ilişkin hizmetler şüphesiz öne çıkmaktadır. Buraya kadar anlatılanlar çerçevesinde dünya genelinde ve Türkiye'de yaşlılara yönelik hizmetleri ele almadan önce yaşlılık alanına ilişkin temel kavramların sonrasında ise yaşlılığı anlamaya ilişkin bazı sosyal kuramların tartışılmasında yarar görülmektedir. Sıra size 6 yaşlılık kavramları, özellikleri, sorunları ve yaşlılığa ilişkin istatistiksel değerlendirmeleri tekrar düşündüğünüzde size göre yaşlılara yönelik hizmetlerin özellikleri neler olmalıdır? Sıra size 6 yanıt yaşlılık kavramları, özellikleri, sorunları ve yaşlılığa ilişkin istatistiksel değerlendirmeler dikkate alındığında, yaşlılara yönelik hizmetlerin temel niteliği, yaşlı bireyin kendi alıştığı ve yaşamayı tercih ettiği sosyal çevresi içerisinde ve bu çevreden koparılmadan desteklenmesinin, tedavisinin, rehabilitesinin ve benzeri gereksinimlerinin karşılanmasının sağlanması olmalıdır. Yaşlılarla ilgili hizmet modelleri ve kuruluşlar dünyada ve Türkiye'de yaşlıların yaşamlarını yaşamın gerekleri doğrultusunda sürdürebilmeleri ve sosyal işlevselliklerini yerine getirebilmeleri, bireyselliklerini gerçekleştirebilmeleri, biyopsikososyal yönden desteklenmeleri ve benzeri amaçlarla sunulan çok çeşitli hizmet türleri mevcuttur. Ancak az sonra burada yer verilecek olan çok çeşitli hizmet türlerinin çoğunluğu halen ülkemizde var olan hizmetlerden değildir. O nedenle burada yaşlılara sunulan hizmetler iki ayrı alt başlıkta ifade edilecektir. Dünyada yaşlılara sunulan hizmetler yeryüzünde değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğu bilinen bir gerçekliktir. Dolayısıyla her canlı değişmeye açıktır. Değişmeye ayak uyduramayan canlıların yaşamlarının bir döneminde yalnızlık ve dışlanma yaşamaları kaçınılmaz görünmektedir. Yaşlı bireylerin de yaşadıkları ailenin, çevrenin ve toplumun geçirdiği değişim süreçlerine uyum sağlayabilmeleri beklenmektedir. Ancak yaşlı nüfus grubu topluma uyumlarının sağlanmasında biyopsikososyal yönden desteklenmesine büyük ölçüde gereksinim duyulan bir gruptur. Bireylerin, özellikle de belli yaş döneminde olan bireylerin alışkanlıklarını değiştirmeleri, yeniliklere uyum sağlamaları, teknolojik gelişmelere ayak uydurmaları ve benzeri davranışları gerçekleştirebilmeleri her zaman beklenen düzeyde olmayabilir. Buradan hareketle 65 yaş üstü bireylere yönelik farklı hizmet türlerine duyulan gereksinim göze çarpmaktadır. Bu bölümde dünyada yaşlılara yönelik var olan farklı hizmet türleri incelenmektedir. Dünyada yaşlılara yönelik var olan en temel hizmetlerden bir tanesi hospis bakımı, hospice care'dır. Bu bakımı veren kurumlar, ölümü beklenen her yaşta bireye rahat, huzurlu ve onurlu bir ölüm sağlamak üzere yapılandırılmışlardır. Okumuş 2002, Taylor ve Diye 2008, Elde Cari 2008, Abrams ve de 1995 Stanhope 1988 Hospis bakımı tektir ve aslında ölümcül hastalığa sahip hastalar ve aileleri için bir bakım felsefesidir. Beder 2006 45-46 Hospisler dünyada sosyal çalışmacıların yaşlı ve ailesiyle yakından ve en yoğun çalıştıkları hizmet birimlerinden bir tanesidir. Taylor 2008, Ekter Care 2008, Canver 2008, Abrams 1995, Stanhope 1988. Ancak hospis bakımı, var olan bir diğer hizmet türü olan palyatif bakım ile karıştırılabilmektedir. Palyatif bakım hospis felsefesi ile benzerlik gösterir. O da bireyin tıbbi, duygusal, ruhsal ve diğer fiziksel gereksinimlerinin karşılanması için çalışır. Ancak ölümcül hastalığa sahip ya da hastalıklarının son evresinde bulunan hastalar için bir bakım değildir. Bireylerin iyileşebilir hastalıklarının tedavi edilebilir belirtileri ile savaşır ve ağrı açı kontrolü yapar. Yaşlı nüfus grubu içerisinde bazı yaşlılar kendilerini idare edemeyecek kadar güçsüzdürler ve bakıma gereksinim duyarlar. Özellikle bu gruba yönelik bir hizmet olan yaşlı bakım evleri, nursing home, bir diğer hizmet modelidir ve yalnız olan yaşlılara, sakatlığı ya da işlev bozukluğu bulunan yaşlılara bakım ve rehabilitasyon hizmeti verir. Burada verilen hizmetler içerisinde tıbbi tedavinin yanı sıra fiziksel tedavi, iş uğraş tedavisi, konuşma tedavisi, solunum tedavisi gibi diğer tedavi türleri de bulunmaktadır. Özel durumda ya da aşamada bulunan hastalarla ilgili olarak özel bakım, Alzheimer hastalığı, kanser, kardiyovasküler, demans verilir. Stanhope 1988, Onat ve Tufan 2003, Martinson 2002, Kitap Kalaycıoğlu, Sibel 2003, Yaşlılar ve Yaşlı Yakınları Açısından Yaşam Biçimi Tercihler, Ankara, TÜBİTAK Matbaası, kitabını okuyabilirsiniz. Yaşlılara hizmet veren bir diğer model olan korunmalı meskenler, Sheltered Housing, Retirement Housing, normal evlerde yaşayamayacak durumdaki yaşlılar için yaşlıların yetersizliğine ve özel gereksinimlerine göre düzenlenmiş yapılardır. Bu yapıların içerisinde yaşlıların kendine ait odaları, kendine ait banyoları, mutfağı, çamaşırhanesi, sosyal aktivite için mekanlar, bahçeler ve misafir odaları olup birçoğu sahip olduğu alarm sistemi ile 24 saat yaşlının acı gereksinimlerine karşılık vermektedir. Onat ve Tufan 2003, City of London 2008, Abrams 1995, ülkemizde de yaygın ve en temel hizmet modeli olarak karşımıza çıkan bir diğeri huzur evi, rest home modelidir. Huzur evi, yaşı ve güçsüzlüğü nedeniyle yaşlıların yalnız yaşayamaması ya da korumalı meskenlerde barınamaması durumunda, yaşlıların yeme içme, barınma gereksinimlerini karşılayan, sosyal yaşam olanaklarını sağlayan, yaşlılara toplu hizmet veren, gerektiğinde sağlık hizmeti de verilen yatılı bir kurumdur. Onat ve Tufan 2003, Rest Home 2008, huzurevi modeli ile benzerlik göstermekle birlikte bünyesinde devlet desteği ile yaşlıya bakım veren yatılı bir diğer kurumda güçsüzler yurdu. Alms House Subsidized Housing dur. Özelliği, huzur evlerinden farklı olarak herhangi bir sosyal güvencesi, bakacak kimsesi ve gidecek yeri olmayan, yoksul yaşlılara hizmet veriyor olmasıdır. Martinson, 2002, Gündüz Bakım Merkezleri, Bicayer Centers, işlevselliği azalmış, engelli, kronik rahatsızlığı ve rehabilitasyona gereksinimi olan yaşlı bireylerin işlevselliğini ve bağımsızlığını artırıcı rolü olan bir diğer yaşlı hizmet modelidir. Gündüzlü hizmetler yaşlıların erken ve gereksiz kurum bakımını önlemek adına önemlidir. Bu hizmetler yaşlının kendisine olan saygısını artırarak, güçlü ve bağımsız yaşamasına yardım ederek, iyilik halini arttırmayı amaçlar. Açtı 2002, Onat ve Tufan 2003. Bu merkezlerin en önemli özelliği yaşlının sağlık, beslenme, rehabilitasyon, diyet, kişisel bakım, hukuksal ve mali sorunlarını çözme, boş zamanlarını değerlendirme gibi yaşlıların günlük yaşantılarında bir dizi program ve olanak sunularak sorunlarını çözmelerine yardım etmektir. Beder 2006. 46. Yaşlı kreşleri. Yatağa bağlı olmayan, fakat günlük yaşamında başkalarına bağımlı olan ve gündüz kendilerine bakacak yakını olmayan yaşlı kişiler için açılmış yaşlı kreşleri de vardır. Bu hizmetten 60 yaş ve üzerinde bulaşıcı hastalığı olmayan, yatağa bağımlı ve engelli olmayan demanslı, unutkanlığı olan yaşlılar yararlanmaktadır. Yaşlı kulüpleri, sağlıklı ve aktif yaşlıların bir kısmı gündüz boş zamanlarını nasıl değerlendireceklerini bilememektedir. Bu amaçla geliştirilmiş bir hizmet modeli olan ve dünyada pek çok örneği olan yaşlı kulüpleri, yerel yönetimlerce organize edilip hizmet vermektedirler. Sevil 2005, 154-155, Yaşlı Apartmanları ve Yaşlı Köyleri. Benzer nitelikte hizmet modelleri olup yalnız yaşamak zorunda kalan, ancak kendi yaş grubundan bireylerle aynı ortamda olma isteğine sahip olmakla birlikte kurum bakımını istemeyen yaşlıların toplum içinde güvenli ve korumalı bir ortamda yaşamalarına yardımcı olabilecek iki ayrı hizmet modelidir. Yerel yönetimlerce özel olarak düzenlenmesi yoluyla hizmete sunulan modellerdir. Biraz daha fizyolojik sağlık odaklı olan iki diğer hizmet modeli, akut bakım hizmetleri, acute care services ve sağ akut bakım hizmetleri, sağ acute care services'dir. Akut bakım hizmetleri tıbbi tedavi gerektiren yaşlı ve kronik hastalığı olan bireye sunulan hizmetlerdir. Hastanelerin geriatrik üniteleri olabileceği gibi tek başına geriatri hastaneleri de olabilir. Bu kurumlarda geriatri üzerine özel eğitim almış meslek elemanları, doktor, hemşire, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, psikolog, disiplinler arası anlayış içinde çalışırlar. Subakut bakım hizmetleri ise genellikle kısa süreli tıbbi ve hemşirelik bakımı gerektiren kronik hastalıklar, postoperatif dönem gibi bireylere yöneliktir. Yaşlılar burada aynı zamanda rehabilitasyon hizmetleri de alırlar. Bu hizmetlerin sunumunda zaman zaman sosyal çalışmacılar da görev almaktadır. Amaç yaşlının en kısa sürede evine ya da yaşlı bakım evine dönmesini sağlamaktır. Okumuş 2002 kitap özel eğitimle ilgili detaylı bilgi için bakınız. Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim. 2011 Ed. Necati Baykoç. Dönmez. Ankara Eğiten Kitap. Yaşlı hizmet modellerinden gündüz bakım merkezleri, Day Care Centers, çeşitli tıbbi sorunları olan yaşlılara sunulan tedavi edici, yoğun geriatrik hizmetin sunumunu sağlayan gündüz sağlık merkezleri, Day Health Services ve demans tanısı almış yaşlılara sağlık ve geriatrik sosyal hizmetin verildiği demans bakım merkezleri, Dementia Specific Care olarak aynı zamanda birer geriatrik hizmet kurumudur. Bu kurumlar bu hizmetleri haftada birkaç gün ve günde birkaç saat şeklinde sunarlar. Bers 2000 40. Dinlendir. M. Bakımı. Respite Care. Evde bu hizmeti ya da evde bakım hizmetini veren kurumlar tarafından yaşlıya bakım verenleri dinlendirmek amacıyla sunulan geçici bakım verme hizmetidir. Bir yıl içerisinde en fazla 28 gün bu hizmet alınabilir. Bers 2000 41. Yaşamsal önem taşıyan ve ilk müdahalede eğitimin zorunluluğunu vurgulayan önemli bir diğer hizmet hastane öncesi bakım, Pre-Hospital Care hizmetidir. Acil yardım teknisyeni tarafından acil yardımın yaşlının yaşadığı yere ilk ulaştığı andan itibaren verilen hizmettir. Bu meslek elemanları 150 saatlik bir eğitimden sonra sertifika alırlar ve ilk yardım müdahalesini gerçekleştirmeye hak kazanırlar. Acil yardım teknisyenleri çoğunlukla yaşlıya evinde ilk müdahaleyi yaptığından yaşlının ev koşullarını, yaşadığı çevrenin sağlık ve güvenlik durumunu değerlendirebilen ilk kişiler olarak bu değerlendirmelerini geriatrik ekipte ilgili meslek elemanına rapor edebilirler. Gerekli takip yapıldığında bu raporların çok etkili olduğu araştırmalar tarafından kanıtlanmıştır. Bers 2000 41. Demans ve Alzheimer daha küçük nüfus gruplarında da görülmekle birlikte 65 yaş üstü bireyleri tehdit eden önemli bir sağlık sorunudur. Tam da bu noktada öne çıkan bir diğer hizmet modeli bellek klinikleridir. Her ne kadar demansın önemli bir sorun olduğu yıllardır biliniyorsa da, bunun erken tanısı ve tedavisi için bazı hizmetlerin geliştirilmesinin çok kısa bir tarihi vardır. Bellek klinikleri bu hizmetlerden bir tanesidir. Bellek kliniği teriminin kullanılması demans kelimesinin getirmiş olduğu damgadan kurtulmak içindir. Dolayısıyla bu kliniklerin yalnız demanslı kişiler için değil, belirgin bellek sorunu olan kişiler için de uygun olduğu anlaşılmaktadır. Çoğu bellek kliniğinde medikal, nöropsikolojik ve psikiyatrik değerlendirmenin yapılabileceği laboratuvar testleri ve nöro görüntülemenin yapılacağı olanaklar mevcuttur. Bu kliniklerde psikiyatristin yanı sıra nörolog, geriatrist ve hemşireler de çalışmaktadır. Son yıllarda bazı kliniklerde sosyal çalışmacılara da görev verilmeye başlandığı görülmektedir. Can Kurtaran 2006-23 Geriatri Gündüz Hastaneleri 65 yaş ve üzeri bireylere sağlanan bir sağlık hizmetidir. Türkiye 2000 1077 Geriatri Gündüz Hastanelerinin çoğu, çok sayıda tanısal ve diğer sağlık programlarının olduğu yerlerde kurulmuş olmalarına rağmen, bir kısmı alışveriş merkezi veya toplum sağlık merkezi gibi yerlerde geliştirilmiştir. Gündüz hastanelerinin toplu etkinlikler için geniş bir alana, yaşlılar için uygun tuvaletlere, banyolara ve günlük etkinlikleri kolaylaştıracak olanaklara sahip olmaları gerekir. Gündüz geriatri hastanelerinde doktor, hemşire, fizyoterapist, eczacı, sosyal çalışmacı, diyetisyen, psikolog ve iş uğraşı terapisti tedavi eden görev alabilir. Türkiye 2000 1080 Tüm bu ifade edilen modellerin dışında dünyada yaşlılara verilen farklı ve dikkat çekici daha başka hizmetler de bulunmaktadır. Bunlar da aşağıda ifade edilmiştir. Yalnız yaşayan tüm yaşlıların elektrik, hava gazı ve su faturalarını devlet karşılamaktadır. Şehir içi ücretsiz ulaşım ve şehir dışı ulaşım kolaylıkları, ulusal gazetelerin ücretsiz dağıtımı, ilk yardım merkezlerinde 24 saat sürekli telefon iletişiminin sağlanması, kültür sanat etkinliklerinden az ücretle ya da indirimli yararlanma, dul, evlenmemiş ve bekar yaşlılara sosyal yardım desteği yapılması, geliri olmayan yaşlılara yaşlılık aylığı adı altında aylık bağlanması, düzenli olarak yaşlı ziyaretlerinin yapılması. Bunlar da yaşlılar için tedavilerini kolaylaştırıcı ya da hasta olmalarını önleyici, ruhsal ve sosyal sağlıklarını güvence altına alan hizmetlerdir. Kitap Kalaycıoğlu, Sibel, 2005, Yaşlılar, Yaşlı Yakınları ve Hizmet Verenler açısından yaşlanma ile ilgili süreçlerin Ankara ilik genelinde toplumsal kesimlere göre farklılaşması. İsmail Tufan Ed.I. Türkiye Uluslararası Gerontoloji Sempozyumu Bildirileri Kitabı. Antalya, Gero Yayınları. Türkiye'de yaşlılara sunulan hizmetler. Ülkemizde yaşlı bireylere sağlanan hizmetler ise huzur evleri, yaşlı bakım evleri, güçsüzler yurdu, yaşlı dayanışma merkezleri aracılığıyla verilmektedir. Hizmetleri örgütsel olarak TC, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sunduğu hizmetler, sosyal güvenlik hizmetleri, belediyelerin ve sivil toplum örgütlerinin hizmetleri şeklinde ifade etmek mümkündür. Buna ek olarak evde bakım hizmetinin dünyada oldukça yaygın olarak kullanılıyor olmasına rağmen bu hizmet ülkemizde yeni yeni uygulamaya geçirilmeye başlanmıştır. Türkiye'de 633 sayılı kanun hükmünde kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuş olup yeni oluşturulan Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı'na huzurevleri yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri bağlanmıştır. 663 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnameye dayanarak Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. İlgili kanun hükmünde kararnamenin 10. maddesi E, F, G, yumuşak G ve H bendlerinde genel müdürlüğe yaşlılık alanında aşağıdaki görevler verilmiştir. E. Yaşlılara yönelik sosyal hizmetlere ilişkin olarak ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi, çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek. F. Yaşlılara sunulan sosyal hizmet modellerini geliştirmek. G. Yaşlıların ve bakıma muhtaç özürlülerin yaşamlarını evlerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilecekleri sosyal desteklerin verilmesi için gerekli mekanizmaları kurmak. Var olanları standartize etmek, uygulamaları izlemek ve denetlemek, yumuşak G, yaşlıların toplumla bütünleşmesine, statü ve rollerinin yeniden kazanımına, işlevlerinin artırılmasına, boş zamanlarının etkili bir biçimde değerlendirilmesine ilişkin mekanizmalar oluşturmak. H. Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce özürlülere ve yaşlılara yönelik yürütülen sosyal hizmet etkinliklerine ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak. Ülkemizde ilgili yasanın öngördüğü esaslar doğrultusunda yaşlıya yönelik var olan hizmetlerin iyileştirilmesi ve yeni hizmetlerin başlatılması çalışmaları bakanlık tarafından halen huzurevleri ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliği, özel huzurevleri ile huzurevi yaşlı bakım merkezleri yönetmeliği, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde açılacak huzurevlerinin kuruluş ve işleyiş esasları hakkında yönetmelik, yaşlı hizmet merkezlerinde sunulacak gündüzlü bakım ile evde bakım hizmetleri hakkında yönetmelik olmak üzere 4 yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sunduğu hizmetlerin ağırlık noktasında huzurevleri yer almaktadır. Huzurevleri bünyesindeki özel bakım bölümleri ile sürekli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde özel bakıma gereksinim duyan yaşlılara hizmet verilmektedir. Bakanlığa bağlı huzurevleri ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde 15 Aralık 2011 tarihi itibariyle toplamda 9783 kapasiteli 102 huzurevi mevcuttur. Ülkemizdeki özel huzurevi niteliğinde olan huzurevleri, dernek ve vakıflara ait kuruluşlar, azınlıklara ait kuruluşlar ve gerçek kişilere ait özel kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. Toplam 961 kapasiteye sahip olan dernek ve vakıflara ait huzurevi sayısı 34 iken, 961 toplam kapasiteli azınlıklara ait huzurevi sayısı 7 ve 5693 toplam kapasiteye sahip gerçek kişilere ait huzurevlerinin sayısı ise 120'dir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dışında kalan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı huzurevleri, diğer bakanlıklara bağlı ve belediyelere ait huzurevleri olarak ayrılmıştır. Toplam kapasitesi 2442 olan diğer bakanlıklara bağlı 6 huzurevi varken, toplam kapasitesi 2013 olan belediyelere ait 21 ayrı huzurevi bulunmaktadır. Böylece Türkiye'de toplamda 294 huzurevi 23.655 yatak kapasitesi ile yaşlılara bakım hizmeti vermektedirler. Dikkat: yukarıda kapasiteleri ve sayıları verilen tüm huzurevlerine ait adres bilgilerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinden ulaşabilirsiniz. Türkiye'de huzurevlerinde yaşlılara hizmet vermek üzere çalışacak meslek elemanlarının kimler olduğu ve sorumlulukları, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde açılacak huzurevlerinin kuruluş ve işleyiş esasları hakkında yönetmelik çerçevesinde belirlenmiştir. Yaşlılık alanında hizmet veren kuruluşların işleyişini ışık tutması açısından bu meslek elemanlarına ve sorumluluklarına burada yer verilmesinde yarar görülmektedir. Sorumlu müdür: huzurevinin amacına uygun olarak idari ve teknik tüm işlerini yürütmek, yaşlıların en iyi şekilde bakım ve korunması ile sosyal psikolojik gereksinimlerinin sağlanmasında birinci derecede sorumludur. Sorumlu müdür olacaklarda en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olma koşulu aranır. Bir kişi birden fazla huzurevinizin sorumlu müdürü olamaz ve çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz. Sosyal hizmet, psikoloji veya tıp alanında yüksek öğrenim yapmış kişiler sorumlu müdür olabilir. MD 9A Sosyal Çalışmacı: huzurevine girmek için başvuran yaşlıların incelemelerini yapmak, yaşlıların huzurevine alışması ve uyumunu sağlamak, yakınları ile ve toplumla ilişkilerini sürdürmek ve ilgilerine göre zamanlarını değerlendirici etkinlikler düzenlemekten sorumludur. Her 100 kapasiteye kadar olan huzurevlerinde bir sosyal çalışmacı görevlendirilir. MD 9B Psikolog: psikolog, yaşlıların psikolojik incelemelerini yapmak, sorunlarını mesleki ilişkiler kurarak çözümlemeye çalışmak, zamanlarını değerlendirici faaliyetlere katkıda bulunmaktan sorumludur. Her 100 kapasiteye kadar olan huzurevlerinde bir psikolog görevlendirilir. MD 9C Tabip: tabip, huzurevinin sağlık hizmetlerini yürütmek, yaşlıların sağlık kontrolü ve tedavilerini yapmaktan sorumludur. İç hastalıkları mütehassısı tercih edilir. her huzur evi için bir tabip sürekli olabileceği gibi günün belirli saatleri ya da haftanın belirli gün ve saatlerinde görevlendirilerek istihdam edilebilir. M.D. 9. Fizyoterapist. Fizyoterapist, yaşlıların tabip tarafından tespit edilen fizyoterapiye ait tedavilerini yapmak ve izlemekten sorumludur. Her kuruluş için bir fizyoterapist görevlendirilir. M.D. 9. Diyetisyen. Diyetisyen, yaşlıların beslenmelerine dair hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. Her kuruluş için bir diyetisyen görevlendirilir. M.D. 9. Hemşire. Hemşire, tabibin yardımcısı olup, yaşlıları muayene ve tedaviye hazırlamak, ilaçları kullanmalarını sağlamak, enjeksiyonlarını yapmak, yaşlıların her türlü temizlik ve bakımı ile huzur evinin genel temizliğini sağlamaktan sorumludur. Huzur evlerinde her 50 yaşlı için bir hemşire görevlendirilir. Bu görevlendirmede hizmetin sürekliliği göz önünde bulundurulur. M.D. 9. Yaşlı bakıcısı. Bakıcılar yaşlıların ve huzur evinin bakım ve temizlik hizmetlerini yürütmekten sorumludur. En az ilkokul öğrenimi görmüş olması şartı aranır. Her 15 yaşlı için bir yaşlı bakıcısı görevlendirilir. Bakıcıların görevlendirilmesinde hizmetin sürekliliği göz önünde bulundurulur. M.D. 9. Diğer personel. Huzur evinde iş hacmine göre teknik, idari ve diğer hizmetlerin yürütülmesi için büro elemanları, şoför, teknisyen, teknisyen yardımcısı, kaloriferci, terzi, berber, aşçı, bekçi ve diğer hizmetliler istihdam edilir. Bu personel huzur evi müdürlüğünce verilecek işleri yapmakla görevli ve sorumludur. M.D. 9. Dikkat, huzur evlerinde çalışması gereken personelin nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları özel huzur evleri ile huzur evi yaşlı bakım merkezleri yönetmeliğinde kapsamlı olarak belirtilmiştir. Bu yönetmeliğe ve daha önce izafe edilen tüm yönetmeliklere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinden ulaşabilirsiniz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yaşlılara hizmet sunduğu kuruluşlardan bir tanesi de Yaşlı Dayanışma Merkezleri'dir. Bakanlığa bağlı, 15 Aralık 2011 tarihi itibariyle Türkiye'de toplam 840 yaşlı üyesi olan 5 ayrı Yaşlı Dayanışma Merkezi bulunmaktadır. Özel yaşlı hizmet merkezleri ise ikisi İstanbul'da, birisi Yalova'da olmak üzere 3 tanedir ve toplam 64 kişilik üye kapasitesine sahiptir. Daha önce de değinildiği üzere ülkemizde belediyelerde yaşlılara hizmet sunan kuruluşlar arasındadır. Öncelikli olarak kendilerine bağlı huzur evleri aracılığıyla hizmet veren belediyeler aşağıda verilen çok çeşitli hizmetleri de farklı biçimlerde yaşlılara ulaştırmaya çalışmaktadırlar. Sosyal hizmetler, psikolojik destek hizmetleri, sağlık hizmetleri, rehberlik, refakat ve danışmanlık hizmetleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, temizlik ve bakım hizmetleri, her türlü ev içi tamiratı, ekonomik destek hizmetleri, öncelikli hizmet kartı, acil yardım hizmetleri, yaşlı serbest kartı, hemşirelik hizmeti ülkemizde sosyal güvenlik kapsamında ise, 2022 sayılı yasa uyarınca verilen yaşlılık aylığı, 3816 sayılı yeşil kart uygulaması, 1 Ocak 2012 itibariyle kaldırılarak, yeşil kart sahipleri genel sağlık sigortası kapsamına alındılar. 3294 sayılı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanunu kapsamında yapılan sosyal yardımlar. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu çerçevesinde yapılan yardımlar temel hizmetlerdir. Dikkat: yaşlılara verilen sosyal güvenlik hizmetlerine Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları web sayfalarından detaylı olarak ulaşabilirsiniz. Sivil toplum örgütlerinin hizmetleri arasında ise yaşlılara yönelik barınma, sağlık, beslenme, boş zamanı değerlendirme, ulaşım ve bir takım belediye hizmetlerinde indirim, su ve vergiler gibi ve benzeri yer almaktadır. Sivil toplum örgütleri üyelerine sağlık, dinlenme, tatil, boş zamanı değerlendirme, beceri ve hobi kazandırma kursları gibi hizmet türlerini sunmaktadır. Türkiye'de yaşlılık alanında çalışan STÖ'ler arasında vakıflar, dernekler, araştırma merkezleri gibi kuruluşlar yer almaktadır. Yaşlılık alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin temel amacı, yaşlılara ve yaşlılığa ilişkin farkındalık yaratma, herkesin bir gün yaşlanacağına ve toplumun hızla yaşlandığına ilişkin bilinç oluşturma, yaşlı ve yakınlarına gereksinim duydukları her konuda danışmanlık sağlama ve savunuculuk yapmaktır. Ayrıca bu temel amaçla birlikte toplum yaşamını yaşlılar için düzenlemek adına proje ve hizmet modelleri geliştirmek, plan, politika ve yasal düzenlemelere etki etmek ve bu hizmetleri kamu ve özel kesim ile işbirliği içinde gerçekleştirmek diğer bir temel amaçlarıdır. Sıra sizde. 7. Dünyada ve Türkiye'de yaşlılara ne tür hizmetler verilmektedir? Sıra sizde. 7. Yanıt: dünyada yaşlılara götürülen hizmetler. Kurum bakımı, huzur evi, evde bakım hizmetleri, yaşlı kulüpleri, yaşlı danışma merkezleri, yaşlı kreşleri, yaşlı bakımı ve rehabilitasyonu merkezleri, sokak yaşlıları yardımları, yaşlı apartmanları konutları, geriatri hastanesi, geriatri gündüz hastanesi, bellek klinikleri, hasta konuk evi, yaşlılar köyü, uzun süreli hastaneler, long stay hospitals, aile hekimliği aracılığıyla yaşlılara yardım, yaşlı sığınma evleri, mobil yemek hizmeti, alarm sistemi yaşlı hizmetidir. Türkiye'de yaşlılara götürülen hizmetler: kurum bakımı, huzur evi, darı ceze, düşkünler evi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaşlı danışma merkezleri, bazı belediyeler tarafından yürütülen kısmi evde bakım hizmetleri ve üniversite hastanelerinde yürütülen geriatri hizmetleridir. Özet: sağlıklı doğmak ve yaşamak en temel insan hakkıdır. Ancak yüzyıllardan beri toplumda var olan özürlülük sorunu insanlık tarihi kadar eskidir. Özürlülüğün ortadan kaldırılmasına yönelik gayretlerin hiçbirisi bu sorunu ne yazık ki ortadan kaldıramamıştır. Özürlülüğün oluşumunda hem bireysel hem de toplumsal nedenler ne yazık ki vardır. Savaşlar, terör olayları, depremler, yangın, su baskını gibi doğal afetler, toprak, bina çökmeleri, heyelanlar, trafik kazaları, deniz kazaları, ev kazaları, iş kazaları, yangınlar, ilaç, uyuşturucu madde, besin ve kimyasal madde zehirlenmeleri, yaralanmalar gibi pek çok nedenin, özellikle gelişmekte olan ülkelerde özürlülerin sayısını hızla arttırdığı bilinmektedir. Sağlık ve bakım hizmetlerinin yeterince gelişemediği ülkelerde sayılan nedenlere ek olarak doğum öncesi, doğum sırası nedenler de eklenince özürlülük ciddi bir sosyal sorun olarak görülmektedir. Toplumun en dezavantajlı kesimi olan özürlülerimizin sağlık, eğitim, istihdam, bakım, rehabilitasyon, ulaşılabilirlik ve benzeri birçok sosyo-kültürel ve ekonomik koşullarının daha da iyileştirilmesi ve özürlülerin toplumsal yaşam içinde desteklenerek bağımsız birey olarak yaşamlarını sürdürmeleri için geliştirilen mevzuat ve uygulamalar son yıllarda daha da ivme kazanmıştır. Özürlü bireylerin içinde bulunduğu durum ve yapılan engellenmişliklerden dolayı hem özürlü bireyin hem de ailesinin çeşitli hizmetlere gereksinimi olmaktadır. Özürlülere verilen hizmetler özürlülerin özür niteliğine göre şekillenmekte olup kamu ve özel kesim ile birlikte yerel yönetimler ile ilgili sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşların desteği ile de hizmetler sağlanmaktadır. Kimi kurum ve kuruluşlar yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmeti sağlarken, kimi kuruluşlar özel eğitim hizmeti ile özürlü bireye ve gerekirse ailesine eğitim, danışmanlık gibi hizmetler sağlamaktadır. Özürlü bireylerin toplumsal yaşamda üretken birey olmaları konularında mesleki rehabilitasyon hizmeti almaları ve korumalı bir iş yerine yerleştirilmeleri de sağlanmaktadır. Ayrıca özürlü bireyin kendi yaşadığı sosyal çevreden uzaklaşmadan bakım ve hizmetini destekleyen hizmet modelleri de son yıllarda ülkemizde gelişmeye başlamış ve yerel yönetimlerin desteği ile sağlanmaktadır. Toplumda özürlüler kadar dezavantajlı ve özel bakım hizmet gerektiren gruplardan birisi de yaşlı nüfus grubudur. Her ne kadar yaşamın son dönemi gibi algılansa ve bilinse de yaşlanma anne karnında başlayan kesintisiz bir süreçtir. Yaşlılık döneminin kendine özgü özellikleri vardır. Yaşlılık döneminde yaşanan sorunlar bu özellikler ile açıklanmaya ve ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır. Yaşlanmayı dezavantajlı kılan sözü edilen bu fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik özelliklerin beraberinde getirdiği eksilmeler, aksamalar ve sorunlardır. Ekonomik, psikososyal, sosyal ilişkilerde yaşanan sorunlar ile sağlık sorunları bunlardan bazılarıdır. Her ne kadar dünya nüfusu daha hızla yaşlanıyorsa da Türkiye nüfusu da hızla yaşlanmaktadır. Bu durumda dünyada var olan ve yaygın olarak kullanılan yaşlılara yönelik farklı hizmet modelleri ülkemizde de gelecek öngörülerine dayalı olarak yaygınlaştırılmalıdır. Yaşlıya verilecek hizmetler çok çeşitli olsa da hizmetin planlanmasında ve sunumunda en önemli etken yaşlı bireyin kendi yaşamını ne şekilde sürdürmek istediği olmalıdır. Kurum bakımı istemeyip kendi alıştığı çevresinde yaşamını sürdürmek isteyen bir yaşlıyı kurum bakımına yönlendirmek onu yaşamdan bir parça daha uzaklaştırmak olacaktır. Yaşlı bireylerin istekleri doğrultusunda hizmet üretmek ve sunmak hizmetin etkililiği açısından önemlidir. Ülkemizde hali hazırda var olan hizmetler kurum bakımı ağırlıklı olup kamu ve özel sektör başta olmak üzere yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarıyla yürütülmektedir. Toplum temelli hizmetlerden olan evde bakım ve evde sağlık hizmetleri, tıpkı özürlüler gibi yaşlıların da toplumdan ve içerisinde yaşadığı çevreden kopmadan bakımının ve desteklenmesinin sağlanması anlayışıyla, son yıllarda hem yerel yönetimlerin hem hükümetlerin hem de akademik çevrelerin ilgi odağı olmuş. Bu da özellikle bu hizmetlerin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Kendimizi sınayalım soru bir özürlü bireyin içinde bulunduğu özür durumundan dolayı yaşadığı sosyal dezavantajlı duruma ne denmektedir? Soru bir A seçeneği engellilik soru bir B seçeneği yetersizlik soru bir C seçeneği rehabilitasyon soru bir D seçeneği bozukluk soru bir E seçeneği özürlülük soru birin doğru yanıtı A yanıtımız yanlış ise özürlülükle ilgili temel kavramları bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 2 özürlüğe yeniden fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, mesleki ve ekonomik yararlılık alanlarında başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandıran hizmet ve uygulamalara ne ad verilmektedir? Soru 2A seçeneği danışmanlık soru 2B seçeneği rehabilitasyon soru 2C seçeneği sivil toplum örgütleri soru 2D seçeneği kaynaştırma soru 2E seçeneği yerel yönetim hizmetleri soru 2'nin doğru yanıtı B yanıtımız yanlış ise özürlülükle ilgili temel kavramları bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 3 özürlülerin içinde yaşadığı sosyal çevrede desteklenerek yaşamlarını devam ettirmelerini amaçlayan modern yaklaşım nedir? Soru 3A seçeneği mesleki rehabilitasyon soru 3B seçeneği A483 danışma hattı soru 3C seçeneği bakım hizmeti soru 3D seçeneği toplum temelli bakım soru 3E seçeneği sağlık hizmetleri soru 3'ün doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise özürlülere verilen hizmetler bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 4 engelli çocukların normal yaşıtları ile daha yapıcı ve kazançlı ilişkiler kurmasını kolaylaştıran uygulamalara ne ad verilmektedir? Soru 4A seçeneği yatılı kurum hizmeti. Soru 4B seçeneği evde bakım. Soru 4C seçeneği rehabilitasyon. Soru 4D seçeneği kaynaştırma. Soru 4E seçeneği yerel yönetim hizmetleri. Soru 4'ün doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise özürlülükle ilgili temel kavramlar ve özürlülere verilen hizmetleri bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 5 özürlülere mesleki rehabilitasyon ve iş olanakları yaratılan kuruluş hangisidir? Soru 5A seçeneği Maliye Bakanlığı. Soru 5B seçeneği yerel yönetimler. Soru 5C seçeneği özürlü ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü. Soru 5D seçeneği Dünya Sağlık Örgütü. Soru 5E seçeneği Türkiye İş Kurumu İşkur. Soru 5'in doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise özürlülere verilen hizmetleri bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 6 bireylerin biyolojik, fizyolojik ve zihinsel yaşlanma ile ortaya çıkan değişimlerini inceleyen bilim aşağıdakilerden hangisidir? Soru 6A seçeneği patoloji. Soru 6B seçeneği gerontoloji. Soru 6C seçeneği geriatri. Soru 6D seçeneği fizyoloji. Soru 6E seçeneği sosyoloji. Soru 6'nın doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise kavramsal ele alış bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 7 aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflamasına göre yaşlılık sınırıdır? Soru 7A seçeneği 59. Soru 7B seçeneği 60. Soru 7C seçeneği 75 artı. Soru 7D seçeneği 45. Soru 7E seçeneği 65. Soru 7'nin doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise kavramsal ele alış bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 8 aşağıdakilerden hangisi yaşlılık dönemi sorunlarından değildir? Soru 8A seçeneği ekonomik sorunlar. Soru 8B seçeneği sağlık sorunları. Soru 8C seçeneği bakım sorunu. Soru 8D seçeneği çalışma yaşamına ait sorunlar. Soru 8E seçeneği sosyal ilişkilerde sorunlar. Soru 8'in doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise yaşlılık dönemi özellikleri ve sorunları bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 9 aşağıdaki hizmetlerden hangisi yaşlının kendi ortamı içerisinde yaşamını devam ettirmesini sağlamaktan uzak bir hizmet modelidir? Soru 9A seçeneği yaşlı kulüpleri. Soru 9B seçeneği gündüzlü bakım merkezleri. Soru 9C seçeneği huzur evleri. Soru 9D seçeneği evde bakım hizmeti. Soru 9E seçeneği yaşlı köyleri. Soru 9'un doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise yaşlılara verilen hizmetleri bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 10 aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yaygın olarak verilen yaşlı hizmetlerinden değildir? Soru 10A seçeneği yerel yönetimlerin yaşlılık hizmetleri. Soru 10B seçeneği yaşlı dayanışma merkezleri. Soru 10C seçeneği evde bakım hizmeti. Soru 10D seçeneği gerçek kişilere ait huzur evleri. Soru 10E seçeneği kamuya bağlı huzur evleri. Soru 10'un doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise yaşlılara verilen hizmetleri bölümünü yeniden gözden geçiriniz.